Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, yine bir Perşembe günü Üç Büyükler programında karşınızdayız. Aylin Ağacı Küçük, bendeniz Atakan Kurt ve telefon attığımızda da İlfan 25 olacak. İlfan 25 hem gazetede toplantıda, ardından da Ali Koç'un basın toplantısına gidecek. Telefonla bizlere katılacak, bizlerle beraber olacak. Tabii İlfan maçın hemen sonunda, derbinin hemen sonunda herhalde ilk aradığı numaralardan bir tanesi bendim. Arada çok keyifliydi, çok mutluydu. Abi gördün mü dedi.
Sen onu aradın?
O beni aradı.
Hadi ya.
Abi dedi harika bir program olacak dedi. İnanılmaz mutluyum dedi.
Yok ya.
Ali Naci'nin şu anda surat ifadesini görmek istiyorum abi dedi.
Yok ya. Ya keşke bu hafta olsaydı. Adamın yüzü bu sene ilk kez güldü neredeyse. O programda da yok. Ya gazeteyle konuşup keşke toplantıyı iptal etseydi. Adam bu keyfi yaşasaydı ya İrfan ya, 25. Mi? Vallahi billahi.
Yani Fenerbahçeliler adına hakikaten çok inanılmaz güzel bir geceydi. Mutlu bir geceydi.
Çok,
çok iyi bir futbol var mıydı? Yoktu. Ama kötünün iyisi Fenerbahçe'ydi.
Abi saygı duyulacak bir galibiyet aldı Fenerbahçe.
Yani Galatasaray'a pozisyon vermeden, Galatasaray'ın şutu olmadan, Livakovic'i yere yatmadan, Livakovic'in top eline değmeden, enteresan Galatasaray stadında böyle gittiler 10 kişi. Hakimi de yendi. Galatasaray'ı da yendi.
Hakimi de yendi.
Yok Torreira'nın falan pozisyonu falan.
O zaman ben de sana golde de sıkıntı var derim ben de sana. Çağlar'ın Muslera'ya teması var derim.
Onda olmaz.
Derim yani bunu.
Olmaz.
Ha, ama şöyle bir şey var. Maç 11-11 oynanıyor olsaydı o golü vermezdi hakem. Ama
faal yok onda
yani. Ama 11-11'de oynansa maç Fenerbahçe daha net bir galibiyet alabilirdi. Ya kısaca Fenerbahçe'nin hakkıydı. Hakem olaylarına ben hiç girmek daha iyi istemiyorum. Bence orada zaten ikinci sarı kart bence doğru. Bana göre doğru.
Faal yok ya.
Yok abi.
Bak faal yok.
Katılmıyorum.
Faal yok. Zaten
topun avantajını Torreira almış. Cicu'nun arkadan hamlesi var. Avantajı almış. Ne yaparsan yap o hareket fauldür abi. Sen bir de futbolu bilen adamsın. Ben kaç kişiyle konuştum
hayır,
ya.
Hayır.
Faul abi diyor.
Pozisyonda faal yok. Faal olduğunu varsay zaten şey atak değil. Ne diyorlar ona?
Nereden alıyor abi? Galatasaray atağa çıkarken alıyor.
Tam ortasal oluyor mu? Arkada 6 tane
kontrol olmuyor mu? Kontrol olmuyor mu o zaman Galatasaray atağa çıkarken?
Yok yok. Bir tık da yana gidiyor. Ya sarı kart olmaz. Öyle sarı kart mı olur abi?
Ya sonuçta şöyle söyleyelim. Hiç hakem kararıyla kırmızı kartı konuşup mağlubiyete ya Galatasaray'ın mağlubiyetine bir sebep aramayıp Fenerbahçe'nin galibiyetinde gölgemenin hiçbir anlamı yok.
Doğru.
Fenerbahçe hak etti.
Kazandı.
Ve kazandı. Saygı duyulacak bir performans ortaya koyup Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti.
Peki. 10 kişi gitti Fenerbahçe. 10 kişi Galatasaray'ı yendi abi. İnanılmaz bir galibiyet. Amiyane tabir. Deyim yerindeyse karizmayı da çizdi. Niye çizdi? Çünkü Galatasaray organizasyonlar yaptı. Maçtan sonra kutlamalar yapacaktı ki haklı olarak şampiyon olunca
onu da anlamış değilim yani. Bu da ya muhteşem bir algı çalışması var.
Hayır, şunu söyle.
Eğer
başka bir yere
ortaya koyulan futbola nasıl saygı duyup Fenerbahçe hak etti diyorsak ya bunlara da katılmıyorum. Karizma çizdi, katılmıyorum.
Başka bir yere geleceğim ben.
Peki.
Şimdi Galatasaray kendi sahasında oynuyor. Bu ligin en iyi takımlarından, en iyi futbol oynayan takımlarından ve buraya kadar inanılmaz tarihi bir puanla geldi.
Tabii.
İnanılmaz bir kadro, kadro derinliği vesaire.
Seriyi bitirdi Fenerbahçe. Evet. Çok önemli şeyler var. Tabii. %100.
Geldi. Kareografiler olacaktı, kutlamalar olacaktı. Galatasaray şampiyonluğu kutlayacaktı. Haklı olarak sonuçta galip geldi. Beraberken kutluyorsun
tabii,
abi.
Tabii.
Fenerbahçe adına mükemmel bir gece.
Katılıyorum.
Ali Koç evinden geldi abi.
Ama sadece Sayın Başkan gelene kadar bence ya da
bak
Ali maç sonu yaşanan olaylara kadar.
Ali Koç
kadar.
Evinden geldi. Fenerbahçe'nin bütün galibiyetini gölge düşürdü.
Gölgeledi. Şimdi ve, biraz önce ve yayından önce
rol çaldı.
Bak, aynen.
Rol çaldı.
Arka tarafta programın görsel yönetmeni Muzaffer'e de aynı şeyi söyledim. Abi muhteşem bir futbol ortaya koymuşsun. Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmişsin. Herkes bir hafta boyunca bunu konuşacak. Abi gölgeledin ya.
Gölgeledin ve kimse maçı galibiyeti konuşmadı.
Olayları konuştu.
Olayları herkes konuştu. Ali Koç'u konuştu. Ali Koç'un sahaya girişini konuştu. Anlatıyorlar. Yani tamam, Ali Koç'a da söylemler, yöneticilere söylemler de var. Ama Ali Koç böyle enteresan cümleler kurmuş, panoları tekmelemiş. Ondan sonra ha şuna da katılmıyorum orada. Adam orta sahada bayrak açıyor, poz veriyor. Sana ne kardeşim, gidiyorsun adamın elinden bayrağı almaya çalışıyorsun ya. Ya sana mı kaldı yani?
Ben de sana söyleyeyim peki sebebini. Peki 70 dakika sonra, 1 saat 10 dakika geçtikten sonra hani taraftarla yaşayacağız diyorlar ya. O sahaya çıkmak istedikleri vakitte tribünde taraftar yok. Deplasman tribünü tahliye edilmiş. Kimse yok. Niye çıkmak istiyorsun? Sebebini söyleyeyim tam sana. Ulubatlı Sunus vakası yapmak istiyorsun çünkü. Bayrağı yanlış dikmek istiyorsun.
O da yanlış ama bayrakta sopa yok ya abi. Elinde bayrakta poz.
Abi tamam
adam.
Amaç o.
Tamam abi.
Sahaya çıkma. Ya boş stada niye çıkmak istersin abi sen? Bana anlatsana.
Müdürü.
Evet.
Müdürü.
Evet.
Üstüne vazife olmayan bir şey yapmış. Bak, dayağı savunmuyorum. Dayak yanlış. Dayak olmaması
abi
lazım.
Abi zaten orada.
Ama sana ne kardeşim? Sana mı kalmış ya? Ya sana abi mı kalmış? Geliyorsun, düşünsene bak, benim elimde bayrak var. Ben bayrakta poz veriyorum. Bayrağı elimden almaya çalışıyorsun. Senin ne haddine kardeşim? Sana mı kalmış ya? Ya sen ne hakla geliyorsun benim elimdeki bayrağı almaya
dikmek
çalışıyorsun?
Sahaya dikmekte Atakan. Sahaya dikmekte.
Sopa falan yok abi. Peki. Sopa yok. Ben 50 kere izledim. Dedim acaba bunlar bayrak mı dikecek?
O an orada sopa belki yok.
Öyle zannetmiş olabilir bak. Abi sana ne kardeşim? Sana mı kalmış ya? Adamın elindeki bayrağı almak. Ya sana mı kalmış abi?
Peki sana mı kalmış? Yani yediği dayak hak mı diyorsun yani?
Hayır. Dayak yanlış. Yani şöyle.
Ben 10 kişi.
Ben sana küfür ettim diye sen bana vurmak zorunda değilsin. O ayrı. Ya da sen bana küfür ettiğin için ben sana vurmak zorunda değilim. Ben yanlışı savunmuyorum. Dayağı savunmuyorum. Ama kardeşim bayrağı almak da sana mı kalmış ya? Sana mı kalmış abi?
Zaten.
Sen stadın müdürüsün abi. Sen git işini yap ya.
Bak, çok tatsız. Şöyle söyleyeyim bak, yani bak, burada bak, Ali Çelik Kıran bence bak, eleştirilecek son kişi. Burada bak, Galatasaray Kulübü'nün, Topyekün çok büyük bir yönetsel zafiyeti var. Niye söyleyeceğim bunu? Niye diyorum bunu? Ya arkadaş, maç bitmiş, üstüne bir saat geçmiş. Tamam mı?
Yanlış.
Ve
yanlış.
Olaylar yaşanıyor. Gerilimli bir ortam var. Zaten sada gelmeden Sayın Ali Koç'un oraya
gelmesi
yola çıktığı açıklandı. Ya
yanlış.
Bütün taraftarlar ayrılmış stattan.
Tabii yanlış abi.
Kapat ışıkları, aç sulamayı, kapat kapıları, bitir abi. Galatasaray'ın çok büyük bir yönetsel zafiyeti
tabii,
var ya.
Doğru.
Artı olaylar yaşanıyor. Senin kendi stat işletme direktörün darp ediliyor. Orada sadece bir tane yöneticin var. Hoparlörden hala müzik çalıyor ya.
Tabii tabii.
Yanlış. Ya niye çalıyorsunuz kardeşim o müziği?
Ali Koç'ta geliyorsun abi. Tamam, gelmen yanlış da geldin. Soyunma odasına gir abi. Oyuncularını kutla git abi. Yani sağ içine girmek ne demek? Sen niye rol çalıyorsun? Niye galibiyeti gölgeliyorsun? Sen evinde olsan zaten başkanlığı da kazanmıştın. Abi gelip...
Peki ya, Aziz Yıldırım'ın
kendi
ya da
yöneticinin...
Sayın Dursun Özbey'in teşhisi doğru mu sence? Bence çok doğru. Seçim adına yapılmış bir hamle bu.
Doğru.
Sayın Ali Koç evet, tarafından.
Ama
net.
Ters tepti.
Nasıl ters tepti? Ters mi tepti
ters
sence?
Ters tepti abi, ters. Sen gelip...
Ben Fenerbahçe taraftarı adına ya da camiası yönünde çok fazla ters teptiğini düşünmüyorum.
Yok yok, ben Fenerbahçeli arkadaşlarla falan konuşuyorum. Böyle şey, gerçekten olaya hakim, işte aklı selim, olaylara objektif bakabilen... Galibiyetten birkaç gün
kaç
sonra...
kişiler ama azınlık yok, yok, olmasınlar
var,
da
var, var abi bak.
Dilerim azınlık değil.
Benimle aynı fikirdeler. Yani oraya gelmesi tamam, soyunma odası gir, galibiyeti kutla, primi açıkla. Orada konuşma da yap.
Ya,
orası
tabii canım,
senin yatak odan. Yani burada büyük oyunu bozduk de, hakemi yendik de, onu de.
Ya ne
de,
söylersen
ne söyle. Söylersen söyle. Sonra sahaya çıkman, orada seçim çalışması adı altında. Orada bazı söylemlerde bulunman, orada böyle gösteri yapma, yürüyüş yapma falan tamamıyla senin galibiyetini gölgeledi.
Belli bir saygı çerçevesinde kalmaya çalışıyorum ama yani Sayın Ali Koç'un stada gelişi, sahaya çıkışı, Oradaki agresif tavrı, Eray Yazgan'a yaptığı, Galatasaray Genel Sekreterine yaptığı tehdit.
Tabii seni döverler.
Selahattin Baki'nin boğazına yapışması.
Tabii. İnanılmaz.
Abi, mafyatik bir giriş.
İnanılmaz.
Bak, sen mafyatik bir giriş.
Kendi yöneticinin.
Polat Alemdar ya.
Bak kendi yöneticinin boğazına nasıl sarılırsın abi? Bu ne demek ya?
Ne oluyoruz abi?
Bak adama cümle kur. Adama serzenişte de bulun. Eleştir. Ama sen kendi yöneticinin boğazına nasıl sarılırsın abi? O senin babanın oğlu mu ya?
Abi artı ya kötü olan şu. Bence Sayın Başkan'da öfke kontrol problemi var.
%100.
Ama o adrenalinden çıkmışsın. Üstüne 2 saat geçmiş. Ya hak etmiş, kazanmışsın ya. Oyuncularını konuş ya. Mikrofonun karşısına geçtiğinde İsmail Kartal'ı, futbolcuları... olağanüstü performansı tabii, vesaire tabii. Konuş.
Tabii.
Sen çıkmışsın 2 saat geçmiş hala diyorsun ki şerefsizler, haysiyetsizler, tabii. Alçaklar, hırsızlar. Abi ne oluyoruz ya?
Sayın
beka sorunu diyordu Sayın Başkan. Ya, bu ülkenin şu anda beka sorunu Sayın Ali Koç'un tavrı açık söyleyeyim futbol ortamında.
%100 katılıyorum sana. %100 katılıyorum. Bir de Mert Hakan Yandaş çıkmış sahaya maçtan önce. Tribünleri gelmiş. Olayları başlatmış. Stresin gerginliğin baş mimarı.
Galatasaray'da tuzağa düşmüş.
Galatasaray tuzağa düşmüş. Resmen amiyane tabir oynamış Galatasaray tribünleriyle. Ne istediyse yapmış. Yani dakika dakika oynamış abi. Abdülkerim.
Tahrik etme sen.
Evet.
Yayıncısın ya.
Abdülkerim'le Kerem gitmiş falan. Konuşabilirler bu arada. Sen gidiyorsun Galatasaray tribünlerine arma öpüyorsun falan gösteriyorsun. Tahrik ediyorsun falan. Abi maç bitmiş. Sen ilk paylaşımın Mert Hakan ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya Fenerbahçe kulübünün? Ya ve maçı sağ ortasında...
Çok güzel bir şey söyledin. Senden bir saat önce... Dur çok güzel yere değindin. Senden bir saat önce bir yayındaydım. Bugün servis edilir. Galatasaraylılar da izler. Şunu söyledim abi. Mert Hakan'a Galatasaraylılar teşekkür etmeli. Gerçekten teşekkür etmeli. Çünkü Mert Hakan Galatasaraylılara şu anki... Sayın Ali Koç dönemindeki rakibini hatırlattı. Mert Hakan, Ali Koç dönemindeki Fenerbahçe'nin ta kendisidir abi. Ta kendisidir. Ve rahmetli Sayın Mustafa Cengiz'e ve Abdurrahim Albayrak'a da Galatasaray camiasının bir teşekkür borcu daha var. Mert Hakan'ı almadıkları için ya da alamadıkları için. Ben, ya bir Fenerbahçeli Mert Hakan'ı kaptan olarak içine sindiriyorsa... Diyecek hiçbir sözüm yok. Benim ailemin %70'i %80'i Fenerbahçe Genel Kurulu üyesi. Yüksek Divan Kurulu üyesi ha. Rahmetli babam Fenerbahçe'nin yıllarca foto muhabirliğini yaptı. Babali döneminde. Ama ben şahsen kendi görüşüm Mert Hakan'ın Fenerbahçe kaptanlığına yakıştığını düşünmüyorum. Abi, artı
benim 50 tane Fenerbahçeli arkadaşım var. Bizim gruplarımız var falan filan. Hasta Fenerler, holigan Fenerler var. %95 Mert Hakan'ı falan zaten Fenerbahçe istemiyor abi.
Abi ya yani, sen Mert Hakan'ın bu hareketlerini Fenerbahçe kulübü olarak legalleştiriyorsun.
Tabii.
Resmi hesabından paylaşıyorsun.
Sağ ortasında Ali Koç'la beraber yürüyor ya.
Abi şaka gibi.
Polat Alemdar gibi yürüyor abi. Ya inanılır gibi değil yani.
Ya bak şimdi ben şimdi bir Fenerbahçe taraftarı olsam tamam mı? Şundan da rahatsızlık duyarım. İşte Galatasaray'ın buradaki farkı bu. Abi Mert Hakan Fenerbahçe kaptanı olarak maç sonunda çok iyi bir maç kazanmışsın. Çok iyi oynamışsın. Açıklama şu abi, demeç bu. Onlara burada şampiyonluğu kutlatmadık, çok mutluyuz. Ya bu kadar küçük mü düşünüyorsun sen? Ya Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi Galatasaray'la beraber diyoruz. Sen sadece günlük başarıyla çok oraya burada şampiyonluk kutlatmadık. Çok mutluyuz. Haftaya kutlarsa Galatasaray şampiyonluğu ne olacak? Hedefin senin şampiyonluk olmalı ya, günlük başarılar değil ki. İşte o yüzden o zaman ben de sana kalkıp derim ki büyük takımlar kazandıkları kupalar ve şampiyonluklarla bazı takımlar olarak yumuşatıyorum. Bazı takımlarsa büyük takımlara aldığı galibiyetlerle övünür. Platin'in lafı bu. Mert Hakan'ın açıklamasının karşılığı bu. Onlara şampiyonluk kutlatmadık, çok mutluyuz. Abi senin hedefin şampiyonluk olmalı ya, Galatasaray'ı yenmek değil ki. Günlük başarılar olmamalı. kupalar, şampiyonluklar olmalı. Yani bir Fenerbahçeli'nin rahatsız olması lazım. Ki ben kaldı ki birçok hesapta Mert Hakan'ın o açıklamasını eleştiren birçok Fenerbahçeli gördüm yani.
Peki Dursun Özbey'in sonradan stada gelmesi, açıklamaları için ne diyorsun? Yani. Sonra da basın toplantısında Erden Timur'a işte böyle böyle demiş falan, yok öyle başkan öyle bir şey demedi falan demesi, ya o da çok komik ya. Yani ben var ya bak 10 dakika falan güldüm, evde bir kahkaha attım. Tuğba kız arkadaşım niye o kadar gülüyorsun dedi, ya dedim böyle ben böyle bir şey görmedim dedim ya. Yani başkan diyor ki Ali Koç böyle böyle yapmış, bunları söylemiş. Erden Timur
tam da öyle demedi başkan.
Yok başkan öyle demedi diyor. Ya inanılır gibi değil abi.
Çok büyük bir iletişim hatası. Yani zaten aynı gece başladı bu iletişim hatası. Ortada yönetsel bir zafiyet var. Sınıfta kaldın abi sen. Niye sınıfta kaldın o gece? Senin bir tane yöneticin ve bir tane stat müdürün orada darp edildi. Kendi sahanda, kendi stadında ortada yoksun abi. Maç bitti. Nereye gittiniz ya? Hiç kimse yok ortada. Ya profesyonel çalışanlar falan polisle arbedeye girdi ya. Birçok kulüp çalışanı da orada arbedenin içindeydi. İyi ki bir iki tanesini çok iyi tanıyorum. İyi ki onlar yoktu yani. Yoksa orada kesin saha içinde linç ederlerdi onları o. Fenerbahçe teknik heyeti işte şey İsmail Kartal'ın oğlu falan. Trabzon'da çocuk diyorlardı biliyorsun Emre Kartal'a. Şahin kesiliyormuş. Babası yaşındaki adamı darp etti ya. Nasıl vuruyor yumrukları?
Tabii orada vurmayıp oradan uzaklaştırsalar.
Çocuk diyorlardı bir de ona.
Yani orada vurmadan uzaklaştırsalar çok daha mantıklı olurmuş. Tamam adam haddine düşmeyen bir harekete imza atmış. Bayrağı ellerinden almaya çalışmış.
Abi sen almışsın tamam, tamam etkisiz hale getirmişsin. Etkisiz hale
uzat abi.
O Mert Hakan orada yerde yatan adama kafa şey tekme atıyor. Mert Hakan'ı da gördün mü hemen aradan tekmeyi de uzatıyor.
Ya,
şey.
İnanılmaz ya. İnanılmaz.
Emre Kartal yumruklar kaç kere vuruyor İnanılmaz. Belli değil. Hulusi Belgü geliyor ya, saçını çekiyor arkadan. Ya ne oluyoruz abi ya.
Sıkıldık böyle şeylerden konuşmaya.
Çok net. Bak ben canlı yayındaydım televizyonda. O maç bitimi. Bak Sayın Ali Koç geldi dediler, sahaya çıktı. Allah'ım dedim inşallah bir skandal daha yaşamayız. Yayında söyledim bunu ya. Ve bunlar yaşandı. Ya artık bıktık. Vallahi billahi bıktık ya. Ya ne olur biri çıkıp barış elçisi olsun. Biri desin ki artık bu olaylar son bulsun ya. Ya ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Millet dışarıda birbirini vursun. Mersin'deki olayı gördün mü? Sosyal medyada videoyu gördün mü abi? Fenerbahçeli çocuklar, gençler muhtemelen Galatasaray'ı küfrediyorlar. Neredesin bilmem ne Galatasaray'da tezahürat var ya işte. Fenerlisi Galatasaray yapar. Galatasaray abi Galatasaraylılar çıkıyor. Basıyorlar orayı. Dan silahları sıkıyorlar. Rezalet. Arkasına bakmadan kaçıyor çocuklar.
Rezalet.
Ya bunu mu istiyoruz abi biz bu ülkede?
Rezalet.
Bölünelim mi yani? Galatasaraylı, Fenerli yani bizi bölemediler bu ülkeyi. Galatasaray'la Fener'le mi bölecekler abi bu ülkeyi? Yapmayın ya. Allah aşkına yapmayın ya. Yani Galatasaraylısı da bunu yapmasın, Fenerbahçelisi de bunu yapmasın.
Neden kaynaklanıyor?
Çünkü liderler başarısızlıklarını gölgelemek için insanlara masal anlatıyorlar. Hani algı falan diyorlar ya, algı bu işte.
Evet.
Belki de bir şeye kazanmak için, bir şeye ulaşmak için bir senaryo işte. Al Sayın Ali Koç abi galibiyet sonrası niye sahaya girdi abi, ne diyoruz? Seçim için bir hamle mi bu acaba diyoruz. Yazık yani, insanlar birbirine düşüyor ya.
Enteresan. Vallahi enteresan ya.
Ya hoş değil bence. Ama yani bence Sayın Ali Koç ve Mert Hakan dışında derbide Fenerbahçe çok net bir takdiri hak etti. Saygı duyulacak bir galibiyet aldı. Fakat işte maçtan sonra işte bazı yorumlar, eleştiriler oluyor falan işte bu galibiyet sonrasında. Artık bu sezon Süper Lig'de iki şampiyon var falan şeklinde. Abi, katılmıyorum. Tarih sadece şampiyonları yazar ya. Yani Manchester City şampiyon oldu. İki maçta da Premier Lig'de Arsenal'i yenemedi abi. Guardiola şey diyor mudur ya? Aslında iki
sana sana bir örnek vereyim mi?
Hı.
Hangi yıl? 96. 97, 98, 92.
2000 senesi mi diyeceğim? 1-0 yenildi Ali Sami Yandı.
Yok 4-0 yendi. Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Ali Sami yendi. Kendi sahasında da yendi. O sıra Galatasaray şampiyon oldu.
Başka bir örnek, 2000 senesi Galatasaray işte Mallorca'yı, Dortmund'u, Arsenal'i falan yendi. Namalip UEFA şampiyonu oldu. Aynı sezon hatırla, şey diyorlardı, açıklamalar vardı. Fenerbahçe Kalesi'ne foto koyacağız.
Evet.
Meşhur gazete başlıklarından unutulmayacak.
Tabii Johnson vurdu. Emre'nin
1-0 bitti
kalçasına
abi.
Çarptı, gol oldu.
Kim konuştu abi peki bunu?
Tabii. Hayır, unutmuyoruz. Evet, arada anımsıyoruz ama sonuçta tali şampiyonları yazan.
Aynen
abi.
Öyle abi.
Ya beni Fenerbahçe iki maçta da yensin abi, ben şampiyon olayım. Bana ne abi?
Çok net. Bunu hatırlıyorsan Fatih Hoca bunu basın toplantısında tabii yıllar önce söyledi. 10 sene daha bizi yensinler ama şampiyon Galatasaray olsun dedi abi.
Tabii.
Razıyım dedi adam. Çok net ve açık. Şampiyonlar Ligi'ne bu ülkenin şampiyonu gidiyor. UEFA şey mi diyecek? Ya Fenerbahçe Galatasaray'ı 37. haftada deplasmanda yendi. Şampiyonlar Ligi'ne gel seni de alalım be. Bir ön eleme daha az oyna. Hak ettin falan mı diyecek abi?
Tabii anlık, kısa vadede yani bir hafta Galatasaray taraftarlığı ciddi bir travma yarattı.
Ya çok net, büyük galibiyet. Ben bunu söylüyorum benim, abi, saygı duyuyorum zaten.
Az önce benim,
aynen öyle, takdir ediyorum.
Mobilyacı arkadaşım var, İdris aradı beni. İşte yemek yerim dedi. En son kapatırken biz şampiyon olacağız mı Atakan dedi Galatasaray'la. Beni arayan 3-5 kişi var. Hepsi mesela korku salmış mesela. Acaba olur muyuz? Konya'da bir kaza olur mu? Ya diyorum ki siz rahatsız mısınız yani? Ya gideceksin, beraber kalacaksın, şampiyon olacaksın yani.
Hiç gerek yok böyle şeylere. Aslında bayraklarını şimdiden.
Öyle mi diyorsun?
Ben astım abi.
Öyle mi?
Ben astım ben.
Muzaffer'cim bunu kayıt altına alır mısın kardeşim? Bak Ali Naci ben bayraklarımı evet, astım dedi. Bak bunu sonra şampiyon olamazsa Galatasaray bunu tamam, kesip bana atmanı istiyorum kardeşim.
Ben bayrağı astım abi eve. Dün itibariyle öyle bir karar aldım. Astım. Ama bir de şuna da gülüyorum. Ya bir kere Fenerbahçe takımına takdir etmek gerekiyor. Sadece derbi değil. Bu sezon ortaya koyduğu performanstan ötürü.
Tabii tabii, Fenerbahçe başarısız değil.
Bu tabloda tabii ki İsmail Hoca'nın çok büyük bir katkısı var. Bunu inkar edemeyiz ama hocam yani çıkıp ondan sonra da eleştirilere karşılık bir karşı açıklama yapmaya çalışıyor. Ya bugün çıkmış, pardon dün çıkmış İsmail Hoca demiş ki dış etkenler yüzünden gerideyiz. Abicim yani
abi,
bu ülkede bu masallara inandırıyorlar insanları.
Fenerbahçe'de
işte,
abi benim abim ya.
Ekonomi kötü gidince dış güçler, Fenerbahçe şampiyon olamayınca abi, dış etkenler. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
5 yaş büyük benden. 47-48 yaşında, o bile biz hakemler böyle yaptı falan, o bile yemiş abi. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, Fenerbahçe'nin bazı maçlarda hakemler tarafından doğrandığı doğru. Ama ve lakin
kollandı.
Bak
baba,
Galatasaray'la bak, Galatasaray'da
objektif her, konuşuyorum.
Galatasaray'da, Fenerbahçe'de hakemler
terazi ağır
şey,
basar.
Bak ikisi de bir şey söyleyemez. İkisi
aynen öyle
hakemler
ya.
Hakemler birçok maçta dürttü, birçok maçta taşıdı, birçok maçta amiyane tabir kıyak yaptı ikisine de abi. Bak puan farkının bu kadar fazla olması, puanın bu kadar fazla olması, tamam takımların kötü olması, rakiplerin olmaması, Beşiktaş'la Trabzon'un kötü olması, şehir takımlarının olmaması hepsi etken. Çünkü deplasmana gitmiyorlar. Sürekli İstanbul'dalar abi. Kadro derinlikleri, kadro kaliteleri, makasın açılması. Evet abi, hakemler de çok yardım etti abi. Kusura bakmayın ikinize de abi. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. İkinizin de konuşacak bir durumu yok. Abi 50 metreden top geliyor, top ele çarpıyor, el vücuda bitişik, penaltı çalındı abi 90+'larda Fenerbahçe'nin lehine. Ne diyorsunuz abi? Dalga mı geçiyorsunuz? Galatasaraylıların da Fenerbahçelilerin de hakemle alakalı bir şey söylemeye hakkı yok abi. Yok kardeşim. Ha son hafta Torreira'nın kendini yere atması, işte orada hakemi kandırması falan filan, ona bir şey demiyorum ama zaten bir aksi sonuç olmadı. Sen 10 kişiyle rakibini yendin abi. Falan filan.
Tabii tabii. Ya futbolcuların performansı falan çok üst düzey.
Ben İsmail Kartal'ı ligde evet bazı konularda eleştirebilirim ama İsmail Kartal genel anlamda başarısız değil. Ligde bu kadar puan topladı. Galatasaray'la kafa kafaya. Galatasaray şu anda kaç puanı var?
99'a 96 işte.
Ya 96 puan toplamışsın Fenerbahçe olarak.
Tabii canım.
Çok başarısız değil. Ben İsmail Kartal'ı şurada eleştiririm. Sen gidip Olympiakos maçında rotasyonlu kadroyla çıktın. Sen Olympiakos'u elersin. Sen Olympiakos'un iki gömlek daha iyi takımsın abi. Sen Olympiakos'u eleseydin, eleseydin sen Aston Villa'yı da elerdin. Çünkü Aston Villa Premier Lig'e asılıyor. Sen şu anda finaldeydin.
Abi finaldeydin bir. İkincisi de şimdi Fenerbahçe camiası, ya keşke İrfan 25 burada olsaydı. En büyük eksikliği şu abi.
Muzaffer'cim ne zaman reklama gidiyoruz?
Öz eleştiri.
Sor çünkü ona göre de İrfan'a bağlanalım.
Aynen, bence öz eleştiri. Yani tamamdır. Şimdi bu şampiyonluk, Galatasaray çok yakın olduğu şampiyonluğa ulaşırsa, şimdi Fenerbahçe açısından kim hatalı abi daha fazla? Şimdi bırakın o yok dış etkenler falan, hakemler, onları geçin abi. Abi şimdi sen ne yaptın abi, çıktın Ali Sami yendi, Galatasaray'ı yendin değil mi? Süper Kupa finaline eğer çıksaydın, Urfa'da Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup etmiş olsaydın, bütün ivmesi, psikolojik üstünlüğü, tabii, o konuş, tabii, tabii. Her şey senin lehine dönecek miydi
tabii
abi?
Tabii ki de, tabii.
Bir
ki de.
Burada kim hatalı abi? Ali Koç.
Ali Koç.
İki, İsmail Hoca'ya da gelince, abi işte Ceko'yla ego tartışması yaşadın mı abi? Yaşadın. Ortada. Yani büyük maçlarda, Kadıköy'deki maçta, Galatasaray maçında hatalar yaptın. 0-0'a razı bir tutum sergiledin. Risk almadın. Ya senin de payın var. Tarihin en geniş kadrosu bence Fenerbahçe'nin kadrosu.
En geniş,
Fenerbahçe tarihi açısından diyorum.
En derin kadrosu.
Şimdi burada bence Fenerbahçe'nin durup düşünmesi lazım abi. Biz nerede hata yaptık ya da neyi eksik yaptık? Ufak bir detay atlamışız ama.
Bir küme düşme mücadelesi veren takımlarla kendi evinde oynadığı maçları kazanamadı.
Abi sen
açamadı rakiplere.
Teknik adam olarak risk almadın. İşte Samsun maçında da, Alanya maçında da abi, hele ki hangi maçtı o ya? Muzaffer üçünü birden kenara aldı ya abi. Bayrak adamların tabii, hepsini tabii. Kenara aldı. Abi Tadiç, Ceko, Şimanski miydi abi? Üçü de, aynı anda sahadan çıktı
bir
ya.
Bir de şöyle bir şey var bak. Fenerbahçe'de bir de şu problem de oluyor. Fenerbahçe ya doğru teknik adamı getiriyor, yanlış kadro seçiyor. Hı. Ya da kuruyor, ya da doğru takımı kuruyor.
Aynen öyle.
Yanlış hoşa getiriyor. Tamam, 96 puana baktığımızda İsmail Kartal'ın başarısız olduğunu söyleyemeyiz ama özellikle bazı oyuncular, mesela Ceko, Tadiç gibi oyuncular mesela dışarıda arkadaşlarımız, dostlarımız söylüyorlar abi. İşte bunlar sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. İşte hocanın katkısı yok, biz takımı buraya getirdik. İşte bizim katkımız vardı. İşte hocayı eleştiriyorlar. Tadiç'le Ceko hocayla çok konuşmuyorlar. İkili arasında yani diyalog problemleri olduğu konuşuluyor. Bunları dışarıda, orada burada söylüyorlar. Olympiakos maçında rotasyonlu kadro çıkarması İsmail Kartal'ın ciddi bir handikapı, yanlışı. Ondan sonra geçen hafta sağ ortasında toplantı yaparken Tadiç'in, Fred'in gülmeleri, bunlar güzel görüntüler değil. Onun dışında sen küme düşme mücadelesi veren alt sıradaki takımlarla kendi evinde oynadığın maçlarda rakibi açamaman, kilidi açamaman, oradaki hiç hesapta olmayan puan kayıpları. Ya bunlar İsmail Kartal'ın hanesini olumsuz yazar. Bir de şöyle bir şey var ama 10 senedir şampiyon olamayan, 10 senedir şampiyon olamadığı için inanılmaz baskı ve stres yaşayan bir Fenerbahçe camiası var abi. Ve rahat değiller. Sadece rahat oldukları maç, tek maç, son hafta Galatasaray'la oynadıkları deplasman maçı abi. İnanılmaz rahatlardı. Onun dışındaki hiçbir maçta rahat değillerdi ki 4 aydır bunu söylüyorum, sen de biliyorsun. Fenerbahçe'nin tek stres yapmayacağı maç Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maç. Çünkü kaybedecek hiçbir şey yok ve kendi
ama
evinde
oynayamaz. Ama puan tablosu bunu tamam, buraya eyvallah, getirdi yani.
Ama
kafa kafaya çıksa öyle rahat oynayamazdı
tamam,
Fenerbahçe.
Tamam doğru, ama deplasmanda oynaması, Galatasaray'la oynuyor olması, kendi evinde oynamadığı için taraftar önünde daha rahat olması.
Zaten bu sezon Fenerbahçe deplasmanlarda daha iyi oynadı.
Daha iyi oynadı. Hem deplasmanda iyi oynuyor, hem stres yapmayacağı tek maç yiyordum 4 aydır bunu ve bunu da gördük. Çıktı abi, mükemmel oynadı. Bak Ferdi Ziyeş'i sağdan sildi. Osayi, Barış Alper'i sağdan sildi. Okan Buruk da bunlara hamle yapamadı. Okan Buruk'un da zafiyeti
tabii
var.
Canım.
Okan Buruk da
Galatasaray'da
dersini hiç çalışmamış.
Ya, Galatasaray zaten eleştirisini yapan bir cami ya. Böyle eleştirisini yapar. Galatasaray'da o gün öyle isimlere hiç girmeyelim bence. Tribünü, yönetimi, teknik heyeti, takımı. Herkes sınıfta kaldı. Kimse iyi değildi. Ne tribünde taraftar profili doğruydu ve iyiydi. Çünkü niye? şampiyonluk kutlamasına gider gibi gitti herkes. Artı gerçek taraftarlar, yani atıyorum bir sezon boyunca orada maçları izleyen kişilerin belki de %40'ı %30'u yoktu. Niye? Şampiyonluk maçına gideceğiz diye. Kara borsa inanılmaz olmuş abi o maçta. 700 euroya kale arkası bilet satılmış abi. İnanılmaz. Derbi günü 700 euroya.
Bu arada maç iyi ki Ocak'ta oynanmadı ha. Ocak'ta oynansa biliyorsun Livakovic'i hastaneye kaldırabilirlerdi zatüre diye. Abi adam yere yatmadı ya.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Üç Büyükler programında yeniden beraberiz. Bu perşembe, der perşembe olduğu gibi saat 12 ile 14 arası Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 2 saat boyunca tüm gelişmelerle, haberlerle, yorumlarla, istihbaratlarla karşınızdayız ve karşınızda olmaya devam ediyoruz. İstanbul 92.2, Ankara 102.6, İzmir 105.7, Adana 88.6, Eskişehir 104.5, Antalya 98.7. Bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İrfan 25'i şimdi arayacağız. İrfan çok mutlu. İrfan beni aradı. Yüzünde gülücükler aşıyordu. Bakalım maçla alakalı, gelişmelerle alakalı, detaylarla alakalı, seçimle alakalı neler söyleyecek? İrfan şu anda yayındayız. Canlı yayındayız. Yüzünde güller açıyordu. Dün de gördüm seni. Dün değil evvelsi gün. İnanılmaz mutluydum. Mutluluğun devam ediyor mu?
Tabii. Şöyle söyleyeyim. Mutluluğum devam ediyor mu diye sorarsan, tabii Fenerbahçe aslında şampiyon olsa daha mutlu olurdu diye düşünüyorum ama Galatasaray derbisinde alınan galibiyet, özellikle 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin üstün bir oyunla aldığı galibiyet Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla mutlu etti. Aslında hani Fenerbahçe maçları yani işte Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman Fenerbahçe için bir bayramdır. Tabii bayram sevinci yaşadı taraftarlar. Burada en önemli şey tabii taraftar özellikle kendisi aslında Galatasaray'ı 50 bin taraftarı önünde güzel bir oyunla yenmesi aslında daha fazla mutlu ettiğini söyleyebilirim camiayı.
Peki maçtan sonra maalesef Fenerbahçe gitti. Torreira'nın kendini yaratması, hakemi aldatması, orada ikinci sarıyı göstermesi ki bence faul biliyor pozisyonunu ama tabii tartışılır. Ali Naci faul var diyor, sarı kart da var diyor. Bence faul yok. Faul olduğunu varsay
ama
bence
Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını.
Onu dedin, oraya geliyorum. Lan niye lafımı kesiyorsun ya Ali Naci'cim?
Yani, sanki karttan dolayı Fenerbahçe kazanmış falan.
Bugün hakikaten Ali Naci çok objektif konuşuyor. Fenerbahçe'yi övdüğü yerler var. Ali Koç'u eleştirdiği yerler var. Dursun Özbey'i eleştirdiği yerler var. Galatasaray'ı eleştirdiği yerler var. Ama Fenerbahçe'nin hakkını teslim ediyor ve galibiyeti gerçekten hak ederek aldığını söylüyor. Bunu hepimiz söylüyoruz zaten. Tabii 10 kişiyle alması, Livakovic'in hiç top gelmemesi, Icardi'nin, Barış Alper'in, Hakim Ziyech'in maç boyunca adım atamaması. Az önce şu espriyi de yaptım. Yani Ocak ayında oynansaydı maç, Allah muhafaza Livakovic zatürre olabilirdi. Çünkü yere yatmadı dedim yani. Hiç top gelmedi. Üşüdü adam neredeyse. Yani böylesine bir maç oynadı. 10 kişiyle maçı kazandı. Maçtan sonra belki 3-5 gün boyunca tüm Türkiye bunu konuşacakken Ali Koç'un maça gelmesi, sahaya girmesi, olayların yaşanması, herkesin Ali Koç'un demeçlerine, Ali Koç'un Galatasaray yöneticisiyle münakaşası, diyaloğu, ardından kendi yöneticisinin boğazına sarılması, demeçler, Mert Hakan Yanlış'ın ifadeler, söylemler, bunları konuştu. Biraz deyim yerindeyse tabii seçim de var ya, seçime de biraz yatırım için gelmesi ya da bunu düşünüyor olması, biraz rol çalması, bunları nasıl değerlendirirsin maçtan sonraki gelişmeleri vesaire?
Tabii maçtan sonra yaşanan olayları hiçbirimiz tartışmıyoruz etmiyoruz ama şunu söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe Sayın Başkan Ali Koç normalde yani zaten statta değildi. Maçı da kulüpteki görevlileri arıyor ya da kendi takım başına. Şimdi stada gidiyoruz diyor maçtan sonra ve stada gidiyorlar. Tabii burada daha önce aslında taraftarlar Fenerbahçe taraftarları takımı tribüne çağırıyor. Mert Hakan zaten röportaj verirken mix sonunda orada zaten Fenerbahçe kulüp yetkilileri de söylüyor. Taraftar işte izin verilmiyor diye. Taraftarlar çağırıyor ancak takımın saha içerisine girmesine izin verilmiyor oradaki güvenlik nedeniyle. Ardından Mert Hakan sahaya girmek istiyor. Sahada taraftarları selamlamak istiyor. Ona da izin verilmiyor. Daha sonra tabii
niye izin verilmiyor Ali Naci? Mesela Fenerbahçeli oyuncuların tribünlere gitmek istiyor olması, tribündeki taraftarlarıyla bu coşkuyu kutlamak istemesi gayet doğal ve normal değil mi? Yani bunu engellemek yanlış değil mi sence?
Maç bitiminde yaşa ama girdikten sonra çıkmak. Ne olacak? Orada Galatasaray taraftarı da var. Olayları daha da provoke edecek abi.
Abi tamam da şimdi Galatasaray tribünleri boşalıyor zaten.
Abi bir şey söyleyeceğim. Sence o talebi şimdi açık konuşalım. O talebi Ferdi istese çıkamaz mı abi? Ya Mert Hakan'ın bu ülkede Allah aşkına bir olayı provoke etmeden yapacağı bir hareket var mı ya? Biliyoruz birbirimizi ya.
Atakan, şunu da söyleyeyim. Yani sadece Mert Hakan değil, yani bu da takım halinde çıkmak istiyorlar ama izin verilmiyor. Ardından tabii Sayın Başkan Ali Koç geliyor ve Ali Koç da birlikte yönetim kurulu üyeleri, tüm takım sahaya giriyor. Orada bir şey var. Aslında bence olayların fitilini ateşleyen, gerginliğin daha artmasına neden olan olay. Fenerbahçe'li yönetici yanılmıyorsam Ahmet Yetenciydi ve İrfan Can, Eri Bayat artı orada Osterwold olması lazım ve kulüp doktoru bu kulüp doktoru Ertuğrul Karahan'la bir bayrak açıyorlar. Fenerbahçe şey Galatasaray kulüp görevlisi bu bayrağı almaya çalışıyor.
Aynısını söyledim az önce. Yani seni ne ilgilendiriyor ki? Sana ne evet, sana mı kalmış yani, o bayrağı almak hani dedim hatta.
Peki dur. Hani, İrfan abiye bir şey soracağım. İrfan abi.
Ama dayak da tabii yanlış tabii.
İrfan abi. Duyuyor musun beni?
Ya ben şimdi,
duyuyor.
Sözümü bitireyim de. Şimdi bayrağı almaya çalışıyor ve bayrağı aldıktan sonra bu olaylar meydana geliyor ve ben bu saat şeyden sonra olayda mesela Emre Kartal'ın yaptığı çok yanlış, onu söyleyeyim.
Tabii.
Yani kesinlikle yanlış. Sen teknik heyette görev yapıyorsun. Genç bir isimsin. Önünde uzun bir teknik heyette görev yapacaksın. Uzun bir gelecek var. Uzun bir kariyer var. Sen önce futbolcuları ayırman lazım. Bir gerginlik yaşarsa bu gerginlikten uzak tutup aksine o gerginliği yatıştırman gerekiyor ve Emre Kartal'a bu yakışmadı, onu söyleyeyim. Artı tabii orada o yaşanan gerginlik arasında futbolcular da bu olaya olaya giriyorlar. İşte yöneticiler de zaman zaman yaşanıyor. Daha sonra Sayın Ali Koç'ta Galatasaray kulüp görevlileri arasında bir tartışma yaşanıyor. Ben buradan
dayak yiyeceksin cümlesi hakikaten yanlış bir cümle ya.
Şöyle söyleyeyim. Aslında keşke yani bu olaylar yaşanmasaydı ve derbide Fenerbahçe'nin aldığı haklı galibiyeti, futbolcuların ortaya koyduğu
konuştuk bunu
mücadeleyi işte 10 kişiyle oynayan Fenerbahçe'nin Galatasaray 35 maçta kendi sahasına neredeyse 35 evet. maçta yenilmiyor ve orada Galatasaray'ı resmen sahadan silen bir Fenerbahçe takımı var 10 kişiyle. Dolayısıyla
ya pozisyonu yok Galatasaray'ın ya. Bak 10 kişiyle pozisyon Livakovic yere yatmadı, top gelmedi ya.
Bunu konuşamadık. Yani Fenerbahçe'nin aldığı galibiyeti konuşamadık. Biz neyi konuşuyoruz 3-4 gündür? Galatasaray işte mahkemeye gitti, işte suç duyurusunda bulunmaları, Fenerbahçe'nin yaşanan olayları konuşuyoruz. Yani burada Fenerbahçeli futbolcuların verdiği emek, sahada gösterdiği mücadele, ortaya koyduğu forması için savaşmasını çok fazla konuşamadık ne yazık ki. Yani bu olaylar bunun önüne geçti. Yani derbideki işte Fenerbahçe'nin futbolunun önüne geçti ve sadece bu konuşuldu. Dediğim gibi Sayın Başkan Ali Koç'un daha sonraki açıklamaları daha fazla gündem oldu. Ve ne yazık ki biz bugün Perşembe günü ama Perşembe 4 gün boyunca biz Fenerbahçe'nin orada ortaya koyduğu mücadeleyi konuşamadık. Derbi öncesi işte nasıl Fenerbahçe hazırlandı? Bu derbiye çünkü bir de motivasyon olarak hazırlanması gerekiyor. 6 puan geridesin, orada yenerse, berabere kalırsa Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Yani öyle bir motivasyonla sahaya çıkıyorsunuz. Üzerinde büyük bir baskı, büyük bir stres söz konusu futbolcuların. Böyle bir ortamda sanki bunu nasıl hazırlandı? Bunları konuşmamız gerekirken biz çok farklı olayları konuşmuyoruz. İsmail Kartal sezon boyunca çok eleştirildi. İşte ligin ilk yarısında oynanan derbide berabere kalınca inanılmaz eleştiriler yapıldı ama aynı İsmail Kartal 10 kişiyle işte Galatasaray'a pozisyon vermeden orada galibiyet aldı ve aslında Fenerbahçe'nin başında teknik adamlara baktığımızda da en teknik derbi galibiyeti en yüksek derbi galibiyet yüzdesi en yüksek hocalardan bir tanesi. Yani şimdi İsmail Kartal'ın ortaya koyduğu yani İsmail Kartal'ı eleştiren İsmail Kartal'ın bu maçta hem taktik planda hem de oyuncuların hazırlama anlamındaki başarısını konuşamadık.
Tabii biz yani sezon biraz, boyunca İlfan sezon boyunca biz Okan Buruk'u övdük. İsmail Kartal'dan daha önde olduğunu dile getirdik, söyledik ama hakkını da vermek lazım. Son maçta iki teknik adamı teraziye koyduğumuzda İsmail Kartal Okan Buruk'u mat etti. Yani rakibini çözmüş, rakibini analiz etmiş, iyi çalışmış dersine ve bütün iyi oyuncularını saf dışı bırakmış, adım attırmamış. Ferdi Ziyeş'e, Osayi gitmiş, Barış Alper'e, stoperler Icardi'ye adım attırmamış ve İsmail Kartal'ı da burada övmek lazım.
Öyle söyleyeyim, Osayi de sakat sakat oynadı. Ayak bileğinde ödem ve kanama söz konusuydu. Aslında oynaması da oldukça riskliydi. Derbiden önce yapılan, 3 gün önce yapılan antrenmanda antrenmanı yarıda bırakmıştı. Yani şöyle, antrenmanı tamamlayamamıştı. Ağrıları vardı. Zaten derbi sonrası da yürümekte dahi zorlanan bir Osayi Samuel vardı. Belki de İstanbul Spor maçında oynamayacak Osayi Samuel. Ama dediğim gibi bunları konuşamadık. Yani olaylar derbinin önüne geçti. Hakem kararları yine derbinin, yani oyuncuların mücadelesinin önüne geçti. Keşke böyle olmasaydı. Yani burada futbolcuların emeği, yani bu, biz bunu daha önce yani Fenerbahçe olarak mesela Trabzon maçında da aynısı yaşandı. Trabzon maçında da olan bir organizasyon vardı. Organizasyon karşısında Fenerbahçe yine 2-0'dan 2 getirdiler. Sonra 3-2 galip geldi. Oradaki o mücadeleden sahadan galip ayrılmayı bildi. Ama ondan sonra yine bir Fenerbahçe'nin Trabzon maçında aldığı o galibiyeti konuşamayıp çok farklı olaylara konuşmaya başlamıştık biz. Yani bu maçta da yani farklı bir şekilde yaşandı. Yine derbinin haklı galibiyeti konuşulmadı. İşte Fenerbahçe'nin galibiyetteki o süreçte neler yaşandı, galibiyet coşkusu konuşulmadı. Yaşanan olayları konuşuldu. Yani ben özellikle derbi sonrası yaşanan olayları kesinlikle tasvir edecek olaylar değil, onu söyleyeyim. Ama tabii bu taraf, iki tarafta hani bakarsan aslında terazi, iki tarafında şeyleri var, hataları var. Bir, Fenerbahçe oraya çıkıp sağda zaten boşalmış, stat da boşalmış. Orada bir fotoğraf çektirecek. Yani herhangi bir şey yok, izin verilmiyor. Ardından işte bayrak açmaya çalışıyor, kulüp görevi tarafından engelleniyor. Ondan bayrak alınmaya çalışılıyor. Yani o da çok enteresan. Yani, tamam, bir fotoğraf çekilecek, sonra o bayrakla beraber tekrar içeri girecekler. Niye bayrağı almaya çalışıyorsun futbolcuların veya yöneticilerin elinden? Yani o da zaten olayların fitilini ateşleyen nokta orası. Ondan sonra yaşananlar zaten hiç tasvip edilmeyecek. Bu da Fenerbahçe'nin yönetim kurulunda, belki de Sayın Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacak Sayın Hulusi Bergün'ün, belki kendisi de sonradan izlediğinde bu görüntüyü pişman olmuştur. Yani yaptığı için arkadan yani o kişinin saçını çekmesi veya işte oradaki o harekette yakışmadığını net bir şekilde söyleyelim. Yani bunlar olmaması gerekiyor. Yani futbolundan sadece futbolu konuşmamız gerekiyor. Yaşanan, sahadaki yaşanan mücadeleyi konuşmamız gerekiyor. Ama saha içerisine gelirsek de şunu net bir şekilde söyleyeyim. Galatasaraylı futbolcular neredeyse her pozisyona kendini yere attılar. Yani o da çok enteresan. Belki Fenerbahçe'nin bu pozisyonu söyleniyor, haksız bir kırmızı kart olarak değerlendiriliyor. Ama bence Fred'in attığı gol de nizami goldü. Yani
bence de evet. Yani, orada faal de yok.
Orada da aslında herkes çok fazla konuşulmuyor pozisyon ama bence Fred'in attığı gol
kesin faal yok. Bence de yok.
Belki de sezonun en güzel gollerinden bir tanesi, hakemin hatalı kararı nedeniyle.
Abi hakemi eleştiriyorum. Evet, hakem futbolu bilmiyor, süzemiyor ama abi futbolcular da çok kötü niyetli ya. O kadar o kadar kendilerini yere atıyorlar ve güzel atıyorlar ki hakemler de yiyor abi. Mesela Torreira o kadar güzel atıyor ki faulü alıyor, sarı kartı alıyor. İlk pozisyon, ikinci pozisyon, Fred'in attığı gol, orada faul yok. Mertens atıyor, Mert Hakan yandaş atıyor. Atıyor da atıyor. Yani bunu söylemek lazım. Bak, Beşiktaş'tan da atan olduğu zaman söylemek lazım. Hataları söylemek lazım. Orada dayak ne kadar yanlışsa, kötüyse, olumsuzsa, orada bayrağı alma durumu da yanlış. Onu da söylemek lazım. İşte Dursun Özbey'in ertesi gün açık ne kadar yanlışsa, işte Erden Timur'a diyor ki böyle böyle dedi değil mi diyor. Erden Timur diyor ki öyle demedi başkan diyor. Buna kadar yanlış bir açıklamaysa Ali Koç'un açıklamaları da bir o kadar yanlış. Sahaya çıkması, kendi yöneticisinin boğazına sarılması, ardından Galatasaraylı yöneticiye işte bak buradan git dayak yersin demesi, Mert Hakan Yanlış'ın söylemleri, yanlış yani yanlışları söylememiz lazım. Artık bizim bunları konuşmamamız lazım. Sen bu arada galiba ya vapura biniyorsun ya otobüse biniyorsun. Akbil sesleri geliyor İlvan'cığım.
Yok, şöyle söyleyeyim, şimdi gazeteye geçeceğim. Gazetede toplantı var. O yüzden zaten bugün yayına katılamadım. Oradan da zaten Ali Koç'un basın toplantısı var bugün saat 16'da. Hem Ali Koç yönetim kurulu üyeleri, yeni yönetimde yer alacak isimleri belli olacak, onu söyleyeyim Asakas. Hem de tabii orada bu gündeme dair bir açıklamalar yapacaktır. Biliyorsun en son maç sonrası, derbi sonrası bir açıklama yaptı. Ardından Sayın Dursun Özbek, Emre'den Timur, işte Zeybi Atul, Galatasaray'ın başkan adayı da açıklama yapmıştı. Bu açıklamalarda bir cevap vermesini bekliyoruz. Orada da saat 16'da başlayacak toplantı. Önce tabii gazeteye gidip ondan sonra da toplantıya geçeceğim.
Peki Ali Koç'un listesine nasıl değerlendirirsin? Şimdi yeni isimler açıklanacak. Bu isimler kimler olur? Seçimle alakalı neler söylersin? Az Yıldırım cephesinde de gelişmeler var. İki tarafa da gidiyorsun, iki tarafa da konuşuyorsun. İki tarafın listeleri, söylemleri, röportajları, demeçleri hepsini dinliyorsun. İki taraftan hangisini yakın görüyorsun? Kim bir adım önde, iki adım önde, neler söylersin seçim çalışmalarıyla alakalı? Sesin çok az geliyor.
Sayın Ali Koç'un listesinde, Sayın Aziz Yıldırım listesinde hem mali anlamda hem de temsil anlamda oldukça güçlü olacak. Sayın Ali Koç biliyorsunuz neden eleştiriliyordu? Yönetim kurulundaki yönetim kurulundaki isimler nedeniyle eleştiriyordu. Ama bu kez hem mali anlamda hem de temsil anlamında oldukça güçlü bir yönetim olacak. Yani Hulusi Belgün'ün yer alacağını söyleyelim. Yine Hulusi Belgün, Hamdi Akın gibi çok önemli isimler yer alacak.
Acun Ilıcalı.
Fenerbahçe'nin sponsorlarından.
Acun abi olacak mı?
Acun Ilıcalı olmayı, evet Acun Ilıcalı da yer alacağı ifade ediyor. Ardından biliyorsun Fenerbahçe Üniversitesi'nin sponsor ismi, yani Fenerbahçe Üniversitesi devredilmişti. Yani isim sponsoru olan, Fenerbahçe'nin de sponsoru olan bir hastane grubunun yöneticisi de, yani başındaki isim sahibi de yönetimde yer alacak. Oldukça güçlü bir yönetim kuruyor. 6 ya da 7 isimle, mevcut yönetimdeki 6 ya da 7 isim yeni yönetimde yer almayacak. Yönetimde devam etmesi muhtemel olan isimler işte Ahmet Ketenci, Sertaş Kontroğlu, Mustafa Kemal Dandabaş, Simla Türkel Beyazıt gibi isimler ise devam etmesini, Burak Çağlan Kızılan gibi isimler ise devam etmesini. Ben Az Yıldırım yönetimde de aslında eski Az Yıldırım'ın dava arkadaşları ki 2018 yönetimde de yer alan işte Önder Fırat, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Ozan Balaban, Selim Kosif gibi isimlerin de Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde de yer alacağını söyleyelim. Aynı zamanda yine birçok isimle de görüşüyor. Bu isimler arasında da dediğim gibi güçlü bir isim yer alacak. Sayın Aziz Yıldırım'la yapılan basın toplantısında kendisine sorduk. Yönetim kurulu listesini yarın öğleden sonra açıklayacağını bir araya getirdi. O güne kadar dedi görüşmelerimiz devam edecek. O zaman görürsünüz dedi. Zaten çocuk gereği bugün açıklamak zorunda yönetim kurulu listelerde. Yarından çocuk gereği bugün açıklayacaklar. Bugün son gün. Ve ikinci toplantı, yani 8 Haziran'dan önceki, 8 Haziran'da yapılacak seçimde genel kuruldan 72 saat önce ise yine yönetim kurulunda değişiklik yapma haklarına sahip başkan adaylarının.
Çok teşekkür ederim İlfan. Seni tutmayayım. Sana da başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada şeyi nasıl değerlendirirsin? Önce Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu alacağız açıklaması, ardından Beşiktaş Kulübü'nün Mourinho ile alakalı açıklamaları,
seçim hamleleri.
Abi şöyle söyleyeyim, sen tamam, Koç ailesi hakikaten Allah razı olsun yani yardım ediyor, sponsor oluyor
Beşiktaş'a, değil
en
mi?
En zor günlerinde sürekli para yardımında bulunuyor. Bir şekilde rahatlatıyor.
Transfer kulübü yapıyor.
Transfer veriyor. Rahatlatıyor. Yani hakikaten
Koç ya bu ailesi, denklemi çözmek koç aslında zor değil.
Koç
yani.
Ailesinden Allah razı olsun. Sen şimdi atıyorum. Sen bir kulüpsün. Ben bir kulübüm. İkimiz de ezeli rakibiz.
Çok büyük kulüpler bunlar.
Evet, büyük kulüpler.
Yani Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri.
Sen Luka Modric'e talipsin. Ben de Luka Modric'e talibim. Ve bütün basına düşmüş senin Luka Modric'i alacağın. Ben çıkıp imza atmadan Luka Modric'le çıkıp Luka Modric'le ben de görüşüyorum. İlk ben görüştüm.
Hayır, ilk ben görüştüm.
Bir aydır görüşüyorum. İlk buraya geldi görüştüm.
Daha ileri gideyim mi?
Yapar mıyım?
Daha ileri gideyim mi? İstanbul'a getirdik. İstanbul'da büyük bir otelde beraber görüştük, kahve içtik.
Tabii.
Sonra, açıklama bu.
Sonra gittik İtalya'da bir daha görüştük. Der miyim? İmza atmadan bak imza. İmza attıktan sonra derim tabii. İmza atmadan der miyim? Demem. Peki yarın bugün.
Aziz Başkan bunu yer mi?
Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım Mourinho'yu alırsa ya da sen Modric'i alırsan benim karizmam çizilir mi? Taraftarımın önünde ve gözünde ve nazarında güvenim gider mi? Gider. Ya ne gerek var böyle
ya şeylere? Ya mecbursan?
Ne gerek var böyle
ya şeylere? Ya göbeğin bağlıysa?
Abi ne gerek var abi? Evet. Sen Aziz Yıldırım'a, tamam Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında bir rekabet var, seçim yarışması var.
Resmen Fenerbahçe seçimlerini etkilemek için Sayın Aziz Yıldırım'a darbe vurmak için yapılan bir çıkış
peki
bence.
Peki ne gerek var abi?
Çok gereksiz.
Ne gerek var?
Ve Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, taraftarı, ne bileyim çok büyük sevenleri olan bir camiaya her şeyden önce yakışmayacak bir olay bu Mourinho çıkışı ya.
Yani şimdi Sayın Hasan Arat gerçekten çok saygıdeğer bir karakter, kişilik.
Yani futbol dünyasını çok yakından bilen herkes ne olduğunu, fotoğrafın neyi anlattığının farkında.
Ya hemen anladım ya. Bak net. Hemen anla şimdi, biz yıllarımızı verdik abi, 30 senemizi verdik yani. Aldın mı? Hemen anladım yani.
Ama abi, Aziz Başkan da yani evet futbol dünyasından çekileli belki 6 yıl oldu ama yani 70 yıllık bir tecrübesi var.
Tabii tabii.
Beşiktaş alsın 5 milyon eurosunu da ben vereyim diyor.
Tabii tabii. Abi ne gerek var ya? Bir de Aziz Yıldırım yani abi. Ya abi, Aziz Yıldırım...
Bir de insanların zekasıyla alay etmesinler. Tabii. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunu televizyonda da söyledim. 24 Nisan tarihinde zaten Mourinho Türk Hava Yolları'nın reklam çekimi için geldi. İstanbul'a geldi zaten.
Tabii.
Yapmayın ya.
Bir de şöyle bir şey var. Hem Fenerbahçe kulübü için hem Beşiktaş kulübü için söylüyorum. Bu adamı aldın 12 milyon euro, 15 milyon euro değil mi? Kendileri ve yardımcıları. Bu evet. Adam 6-7 tane nokta transfer ister. 60-70 milyon euro oraya gitti.
Abi bak 60 çok daha fazlasını ister bence.
Tam 50 milyon euro oraya gitti de 15'te kendisine 65. 10 milyon euro da tazminat koydu abi. Ay bu paraları kimse veremez Türkiye'de abi. Tamam Aziz Yıldırım seçim vaadidir. Bunlar olabilir. Tamam abi, sen Beşiktaş kulübü olarak Hasan Arat, Hüseyin Yücel niye giriyorsunuz bu işlere? Girmeyin, ne gerek var? Gerek yok. Ha yarın bir gün gider Hüseyin Yücel. Hakikaten dediği gibi ben bu parayı, sponsorluğunu ben yapacağım, ben karşılayacağım deyip Mourinho'yu alır. Ben özür dilerim. O zaman da Aziz Yıldırım'a gerçekten en iyi cevabı ve yanıtı verir. Ama ben öyle bir ihtimal vermiyorum. Gerek yok.
Ya hayır. Şimdi diyelim ki seçimi dediğin gibi Aziz Başkan kazandı. Aziz Yıldırım kazandı ve Mourinho'yu getirdi abi. Ve Mourinho çıktı basın toplantısına. Soru soruldu. Beşiktaş kulübüyle hiç görüştünüz mü? Hangi tarihte görüştünüz? Ya da Hüseyin Yücel'le bir araya geldiniz mi? Nisan ayının son haftasında İstanbul'a ziyaretinizde. Mourinho da dedi ki hayır, ben sadece Fenerbahçe ile görüştüm, Aziz Yıldırım'la bir araya geldik, tokalaştık ve bugün karşınızdayım. Beşiktaş'ta hiçbir alakam oldu. Ne yapacaksın abi?
Tabii.
Ne yapacaksın? Ya da dedi ki atıyorum, Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra Beşiktaş kulübü adına da bir yönetici devreye girdi. Evet, ismi sizin bahsettiğiniz kişi. Evet, kendisiyle görüştüm ama ben zaten Aziz Yıldırım'la görüşüp belli bir noktaya gelmiştim. Yine ne yapacaksınız?
Tabii abi? Sadece kahve içtim, hiç transferi konuşmadık bile dese.
Yani. Hoş değil bence.
Gerek yok. Ya bunlar bu arada...
Gereksiz.
Bak kısa vadede Aziz Yıldırım'ın hanesi olumsuz yazsa da orta vade ve uzun vadede pozitif yazar. Çünkü herkes fotoğrafı görüyor. Aldın mı?
Evet.
Fotoğrafın resmi görüyor.
Abi yani, de sadece sen şimdi burada daha önce defalarca kez anlattım. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin düştüğü hataya düşüyor Sayın Hasan Arat ve yönetimi. Bilmem katılır mısın?
Tabii.
Beklentiyi yükseltiyorsunuz. Beklentiyi arşa çıkarıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Ondan sonra açıklayacağınız teknik adamın büyük bir isim olması gerekiyor abi. Tabii. Sen şimdi taraftara Mourinho beklentisi enjekte edersen,
tabii,
ve Mourinho ayarında bir hoca getireceğim dersen, Allianz Arena'dan fotoğraf paylaşırsan, Nuri Şahin'le görüştüğünü her yere deklare edersen, ya kusura bakma, bu camia da bekler ister. Tabii. İşte Paris Saint Germain'le görüştüm, oyuncu alışverişi yapacağız, oradan futbolcu alacağız dersen, ya kendi kendine üzerindeki baskıyı arttırıyorsun, kendini, tabii, zorluyorsun ya.
Beklentiyi yükseltiyorsun ki Beşiktaş kulübü uzun süre sonra ilk defa bu ay maaşları veremedi.
Al işte.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Üç Büyükler programında Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da yeniden beraberiz. Az önce İrfan 25 bizlerle beraber oldu. Ali Naci Küçük'le bir saat boyunca tüm gündemi, derbiye konuşuyoruz. Az Yıldırım'ın söylemleri, Mourinho, Beşiktaş kulübü tarafı, Dursun Özbek.
Şimdi şöyle bir geçiş yapalım mı?
Yapalım.
Sözünü kestim.
Estağfurullah.
Pardon. Bir Fenerbahçe seçimi, bir de Galatasaray seçimi var.
Evet.
Onları bir konuşalım.
Konuşalım.
Bir de şampiyonluk son maçta belli son olacak. Maç. Bir de onu konuşalım zaten. Geçmiş olsun. Bir saat birbirimizi yeriz biz. Ondan sonra.
şeyleri bayrakları astın mı?
Bir dakika.
Astın mı bayrakları?
Şey söyleyeceğim.
Söyle.
Akşam bir de kupa
onu,
finali
onu konuşacağız
abi.
Son yarım saat onu ayırdık.
Unutmayalım bak. Ben bayrağı astım. Söyledim sana ya. Orayı geç. Ben bayrağı astım. Hangi Galatasaray seçimiyle mi başlayalım? İlk olarak başlayalım. Galatasaray kulübünün seçimi var. Cumartesi günü 25 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Sarı Kırmızılı Camia 40. başkanını seçecek. Göreve aday olan iki başkan var. Biri Sayın Dursun Özbek, biri Sayın Süheyl Batum. Gerçekten rekabet düzeyi üst noktada çekişmeli bir genel kurul, seçimli genel kurulu yaşanmasını bekliyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü de bence buradan geliyor. 2 yıl üst üste şampiyonluğa, yani ikinci şampiyonluğuna çok yakın olan bir camiada karşı liste gerçekten iyi bir aday, güçlü bir liste var. Bu da Galatasaray'ın gerçekten her zaman kusursuzu ve mükemmeli istediğini ortaya koyuyor bana göre. Çünkü işte hangi camiada böyle bir tablo oluşmuş olsa, işte Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta, 2 yıl üst üste şampiyon olan bir başkanın karşısına ne güçlü bir aday ne güçlü bir liste çıkardı. Belki de tek adayla hop seçimi kazanırdı. Şimdi burada biraz zorlu geçecek bence Galatasaray seçimi. Artı tabii ertesi gün şampiyonluk maçı var. Belki şampiyonluk maçından sonra olsaydı seçim, Sayın Dursun Özbek için daha pozitif bir ortam oluşabilirdi. Ama şimdi bu son yaşananlar, Erden Timur tartışmaları, Fenerbahçe derbisinde olanlar biraz bence Sayın Dursun Özbek'e olumsuz etkiledi. Bakalım, göreceğiz kim başkan olacak Galatasaray'da. Ama dediğim gibi çekişmeli bir yarış olacak Galatasaray'da. Ve yeni başkan da pazar günü Konya'da olacak, Galatasaray'ın yeni başkanı. İzleyip göreceğiz. Ama Fenerbahçe seçimi çok daha tartışılıyor çünkü çok daha güçlü İki isim var. 6 yıl önce Sayın Ali Koç Aziz Yıldırım'a ciddi bir fark atarak, çok ciddi bir destek alarak arkasına göreve gelmişti. Fakat şimdi resim ve tablo değişti mi değişmedi mi onu göreceğiz. Bir kere 6 yıl sadece bir kupa, 0 şampiyonluk. Ali Koç'un karnesi bu. Böyle bir karne mesela Galatasaray kulübünde göreve asla ve asla kata aday olamazdı. Zaten ikinci senesinde Galatasaray camiası görevden indirirdi. İbra etmezdi. Böyle bir başkanı, böyle bir yönetim şeklini ve aday olamazdı Sayın Ali Koç. Şimdi Fenerbahçe'de tam tersi çok rekabeti yüksek bir genel kurul bekliyorlar orada da. Aziz Yıldırım tekrar aday oluyor. Mourinho'yu açıkladı. Ve çocuklar için Aziz Yıldırım sloganıyla göreve aday oluyor. Bunun sebebi de şu. Geçen hafta da bahsetmiştim. Duayenimiz, büyüğümüz Şansal abi de bunu yayında açıkladı. Aziz Yıldırım'ın torunu Galatasaraylı oldu. Murat Gamgam damadı, iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray Kulübü Genel Kurulu üyesi ve oğlu da Galatasaraylı oldu, Aziz Yıldırım'ın torunu. Şimdi tabii ki babası Galatasaraylı olur kardeşim falan diyenler var ama kusura bakma, deden Aziz Yıldırım'sa
tabii
yani olmazsın aslında.
Tabii.
Ama Aziz Başkan'ın dikkat çekmek istediği nokta Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği başarılar
ve Icardi.
Fenerbahçe'nin başarısızlığı artı Icardi çocukların Galatasaraylı olmasına sebebiyet veriyor, evet, dedi. Doğruyu söyledi Sayın Başkan. Tabii. Açıkça.
Açıkça.
Şimdi burada bakalım nasıl bir seçim ortamı izleyeceğiz Fenerbahçe'de. Herkes merakla bekliyor ve kimse şunu söyleyemiyor. Yani herkes bir çekimser, herkes endişeli. Mesela çıkıp ben görmedim seçimi kesin Aziz Yıldırım kazanır ya da seçimi kesin Ali Koç kazanır diyen bir Fenerbahçeli yorumcu ben bugüne kadar görmedim. Görebileceğimizi de çok fazla zannetmiyorum. Yani bir de bir tarafı %100 savunacak ve destekleyecek biri de olacağını zannetmiyorum. Çünkü sen yani Sayın Ali Koç'u desteklersen ben sana şunu sorarım. Ya baba neye göre destekliyorsun ya? 6 yıl geçmiş abi. 0 şampiyonluk, 0. Hep bir şeyler eksik yapılmış. Bir de tecrübe kazandı falan diyemezsin abi. 6 yıl başkanlık. Nereden baksan bir 10 yılda galiba yöneticiliği var Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'de. 2007 senesi mi ne, bir videolar düşüyor Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'de idareciyken. Abi kaç sene geçmiş ya? 17 senedir, 18 senedir sen bu kulübün içindesin. Tecrübe kazandım diyemezsin artık abi. Ekmek pişti, olgunlaştı, yandı, kömür oldu abi. Neyin tecrübe kazanması? Yani şimdi bakalım nasıl bir seçim ortamı oluşacak, kim kazanacak? Ya ben mesela Fenerbahçe seçiminin daha böyle cafcaflı, tabii ki yani ne diyeyim, reytingi daha yüksek bir seçim şu anda aday olan isimler ele alındığında. Sen nasıl bir genel kurul bekliyorsun Fenerbahçe'de?
Ya ben kafa kafaya olur diye düşünüyordum.
Tabii. Net. Düşünüyordum dedi.
Düşünüyordum. Yalnız. Fenerbahçe'nin son Galatasaray galibiyetinden sonra Ali Koç sahaya gelene kadar, o olaylar imza atana kadar Ali Koç bugün herhalde şu galibiyetten sonra bir adım öne geçer diye düşündüm ama Ali Koç'un gelmesi, kendi yöneticisinin boğazına sarılması, Galatasaray yöneticiyi tehdit
olumsuz
etmesi bence olumsuz etkiler.
Allah Allah.
Tabii. Yani çünkü hayır,
birçok kişi de diyor ki derbi gecesi Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı oldu diyor.
Bir lider bu kadar holigan, bir lider bu kadar duygusal olmamalı. Zaten Ali Koç'un handikapı ve Fenerbahçe kulübüne ve takımına çok zarar vermesinin en büyük sebebi fazla taraftar gibi olması. Yani bir sürü sebep var abi. Yani çok bu tür söylemler, hareketler, işte taraftarla diyaloğu, yöneticilerle diyaloğu. Yani ya inanılmaz bir basit toplantısı ya. Yani taraftar gibi işte simkaflı cümleler kullanıyor, basla basla şerefsiz diyor, bilmem ne diyor, inanılır gibi değil yani.
Tabii canım ya,
sen yöneticisin abi, taraftar değilsin. Bak evde söyle, evde küfür et, ana bacı da küfür et evde. Mesela arkadaşlarla oturuyorken, maç izliyorken küfür et, hakeme et, rakibe et, rakip oyuncuya et. Ama kameralar karşısında 70 milyon önünde daha derli toplu, daha bir yönetici gibi sen örneksin. Sen soyadınla, tipinle, karakterinle, kalitenle, presentable tavrınla, üslubunla, geçmişinle, background'unla örneksin abi. Sen görüntünle ve soyadınla zaten yakışıyorsun. Ama söylemlerinle
çok ilginç ya.
Tam aksi. Bir Fenerbahçe kulübü başkanı, bir Beşiktaş kulübü başkanı, bir Galatasaray kulübü başkanı böyle olmamalı. Bak Hasan Arat'ın duruşu nasıl abi? Tam bir başkan duruşu. Bak, Hasan Arat'ın duruşu başkan duruşu. Ha, hatalar yapıyor olabilir. Mourinho olayı büyük hata vesaire. Bak bunları konuşuruz. Bir başkan Hasan Arat gibi olmalı. Duruş anlamında söylüyorum. İşlev anlamında ya da yaptığı icraatları anlamında söylemiyorum. Zaten başarısı olursa zaten ocağı göremez, o ayrı. Başka bir şey o. Çünkü 4 tane transfer yapmış Voral, Svensson, Muçe, Musrati. Bir de şeyi almış, Santos'u almış. 30-35 milyon euro yapmış kulübe. Yani büyük hata. Ama duruş anlamında söylüyorum. Ali Koç da duruşu bir başkan duruşu değil, kusura bakmasın.
Ali Koç hala şöyle bir profil çiziyor. Ne dedim, 2007-2008 futbol şube sorumlusu falan.
Tabii.
Olur. Olabilir ama başkanlık duruşu başkan, dediğin gibi bu değil şey. Ya.
Bu değil abi.
Bu değil abi.
Sen yapıcı olacaksın.
Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yani şu da yanlış. Bence Fenerbahçe'nin yıllardır Sayın Ali Koç döneminde düştüğü iletişim hatalarından bir tanesi. Hesapta ekibinde çok fazla iletişimci var ama ya bizim kadar hakim olduklarını düşünmüyorum ben.
Bence,
olaya
bence
çok büyük hatalar yapıyorlar.
Seslerini çıkaramıyorlar.
Şöyle abi, çıkarman lazım. Yani temsil ettiğin kulübü ve temsil ettiğin liderin başarısı adına ses çıkaracaksın. Gerekirse bırakıp gideceksin. Neden? Abi Fenerbahçe'de en ufak bir olaydı abi, hep ekrana çıkan isim Ali Koç.
Evet.
Başkanın yüzü bu kadar eskimemeli. Başkanın da sözünün ağırlığının olması lazım. Ama her hafta ekranlara başkan çıkarsa sözünün, hükmünün ya da ağırlığı kaybolur yani. Zayıflar.
Tabii.
İkinci bir ismi yok. Bence Sayın Ali Koç döneminin en büyük hatası onun üstünden, omuzlarından yükü alabilecek ikinci bir adamı olmadı Fenerbahçe'nin. Ha şimdi işte Acun Ilıcalı'nın ismi geçiyor. Sayın Hamdi Akın'ın ismi geçiyor. Ha bu isimler alabilir mi? Alabilir. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'ye en büyük zararı şu 6 yıllık süreçte bence tek adam zihniyeti verdi abi.
Tabii.
Galatasaray'ın en büyük başarıları da buradan geliyor abi. Başkanlık sistemi her kulüpte vardır. Ama Galatasaray'da herkes ortak, çok sesli bir camiadır. Yönetimde de. Öyle başkan kafasına göre karar veremez. Verirse zaten cezayı Galatasaray keser. Az Yıldırım mesela eleştirirler. Kusura bakmayın, Aziz Yıldırım bu kategoriye girmez. Niye bu kategoriye girmez Aziz Yıldırım? Çünkü Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerine bir bakın. Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yaptığı süreçte o yönetim listelerinden kimler çıkmış? Nihat Özdemirler, Ali Koçlar, Hakan Bilal Kutlualpler, Murat Özaydın'ın, Mahmut Uslu, unuttuğumuz sayısız isim var. Güçlü profiller var.
Serdar Bilgili, Serdar Bilgili yönetimleri de öyleydi. Bak Serdar Bilgin'in yönetimine söyleyeyim sana.
Tabii canım.
Necat Akçalar, Fikret Ahmet Orman, Amoğlu, Fikret Orman, Yıldırım Demirören,
şey,
sonra Hasan Bocay, Erol Kıvanç Kaynar, Oktay. Kıvanç Oktay. Yani inanılmaz isimler vardı.
Şey vardı bir de. Hüsnü Güreli.
Hüsnü Güreli. Ya acayip isimler vardı ya.
Az Yıldırım'da Mehmet Ali Aydınlar.
Tabii tabii.
Yani
Nihat Özdemir.
Bir sürü. Sayarsın da sayarsın.
Tabii.
Şimdi Sayın Başkan'ın yaptığı listelere bakalım Ali Koç'un. Olmaz abi. Kusura bakmayın, burası hususi şirketiniz değil. Bence orada hata yapıyor Sayın Başkan. Ama Fenerbahçe için iyi olan taraf bence şu, Aziz Yıldırım'ın aday olması Fenerbahçe için her türlü kazançtır. En azından Sayın Ali Koç'un da daha güçlü, daha iyi bir liste yapmasını sebebiyet verecek. Açık ve net.
Peki son hafta
şampiyonluk maçı.
Şampiyonluk maçı.
Ben
bir kaza olur mu?
Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bir taraf kaybettiğinde hatalarını dile getiriyor. Öz eleştirisini yapıyor. Nerede yanlış yaptım diye düşünüyor. Bu Galatasaray. Bir tarafta her hatasında ve yanlışında hep bahane üretiyor. Hep aslında masal anlatıyor. Algıyı iyi yapıyor. Kendi camiasını ve taraftarını aslında uyutuyor diyeyim, ne diyeyim. Şimdi Galatasaray'da diyelim ki bir başarısızlık var ya, çıkar anında Okan Buruk bunu söyler abi. Hata benim. Ya da yönetim o hatayı kabul eder. Suçlu
ama
biziz der.
Okan Buruk'u ben çok severim ama Okan Buruk hakikaten kaliteli, klas adamlar. Çok yıllardır da tanırım. Ama Okan Buruk'un da çok beğenmeme rağmen teknik adamlarına zaman zaman özellikle ilk yarıda çok hakemlere hedef gösterdi, çok algı yaptığı zamanlar oldu.
Abi oldu. Okey. Katılırım. Ya yapmayan, ben yapmıyorum diyen zaten yalan
Fatih
söyler abi.
Fatih Terim tehlizasından geçmiş ama, isimler bunlar.
Ama
yani Fatih Hoca'nın en büyük şeyidir bu, artısıdır. Yani hemen gündemi değiştirir, algıyı yapar, baskıyı kendi ve bir şey takım üzerinden alır. Mesela Okan Buruk da Fatih Terim'in öğrencisi olduğu için Okan Buruk da bunu iyi yapıyor.
Peki Atakan abiciğim, sana bir şey soracağım. Galatasaray'ın kötü oynadığı bir maçtan sonra hakemle alakalı konuştu mu Okan Buruk? Hayır. Direkt kötü oynadığı, başarısız bitirdiği maçlardan sonra Okan Buruk hep kendini ve teknik ekibini eleştirdi.
Sparta Prag maçından sonra hakem eleştirdi.
Hayır. Önce kendini eleştirdi. Bu mağlubiyet bana yazar dedi. Benim eksiklerime, benim hatalarıma yazar.
Sonra hakem eleştirdi.
Tabii. Hakemin de oyun içinde hatalı kararları vardı çünkü Prag maçında. Hatta Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne maçlar oynadı? Bayern Münih maçı var ki öf öf, skandalların ardı arkası kesilmemişti. Ya neyse, şimdi şunu söyleyeceğim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinden, o rahatlığından, o motivasyon eksikliğinden gerekli dersleri çıkardığı kanaatindeyim. Hem Okan Hoca'nın, hem yönetimin, hem takımın. Kaldı ki bugün de Florya'da antrenmanın ardından, hatta şu saatlerde futbolcular aileleriyle birlikte Florya'da bir arada yemek yiyecekler. Teknik heyetle beraber bir, ne diyeyim, motivasyon, kenetlenme adına yapılan bir organizasyon. Ailelerle birlikte Florya'da olacak futbolcular. Ben Galatasaray'ın derbiden gerekli dersleri çıkarıp Konyaspor maçına son derece motive, şampiyonluk maçına, final maçına çıkar gibi o konsantrasyonla oynayıp sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. O yüzden bana göre Mayıslar bizimdir o özlü sözüne, o tarihine yakışan bir performans sergileyip gölge düşürmeyip Galatasaray şampiyonluğa ulaşacaktır diye düşünüyorum ben. Yani işte Fenerbahçe İstanbulspor maçının skoru ne olmuş falan, bununla hiç ilgilenmeden Galatasaray kendi işini kendi bitirecektir.
Peki şampiyon olamazsa Fenerbahçe bir mucize imza atıp, gerçi Galatasaray'ın galibiyet alamaması da bir mucize bence. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyon olması değil, Galatasaray'ın.
Yıllarca unutulmaz.
Tabii 20 sene bir travma gider değil mi?
Yıllarca unutulmaz.
Galatasaray taraftarı ciddi darmadağın olur. Peki ondan sonra tabii artık Aziz Yıldırım herhalde çekilir mi yaşından?
Kaybettim değil.
Tabii geçmiş ondan sonra zaten şampiyon olamıyor diye geldi ya. Tabii. Dedi ki şampiyon yapmazlar bizi diyor Ali Koç. Bu cümlesinden sonra ben aday olmaya karar verdim dedi ya. Şampiyon olursa herhalde ondan sonra aday olursa zaten, yani adaydan çekilmezse zaten uzak Ali Koç götürür.
Ya işte ya, bu sağ skorları ne kadar önemli
etkili
aslında ya.
Çok
da sağlıklı ve doğru değil aslında,
değil,
biliyor musunuz,
değil,
uzun vadede.
Değil.
Yani Türk futboluna en çok zararı bunlar veriyor aslında.
Ben şunu söyledim maçtan sonra. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 10 kişiyle yenmesi Fenerbahçelileri çok sevindirdi ama bu Fenerbahçelilere orta ve uzun vadede iyi mi oldu yoksa kötü mü oldu, bunu zaman gösterecek dedim. Sen anladın mı ne demek istediğimi?
Anladım.
Yani çünkü haklısın. bazen
%100 katılıyorum.
Mağlubiyetler iyi, bazen galibiyetler kötüdür.
Tabii canım.
Ha bunu o kısa vadede bunu göremezsin. Çünkü Fenerbahçe'ler doyasıya sevindi. Hepsi mutlu uyudu abi. Yani uzun süredir mutlu uyuyamayan Fenerbahçeliler çok mutlu uyudu.
Vallahi bana sayısız.
Abim mesela hasta Fenerli, hemen aradı. Gördün mü dedi, şöyle yaptı. Ya babam arıyor falan.
Aylardır, hatta yıllardır kulakları çınlasın. Yani birçok kişi, hatta bir tanesi çok özel. Diyemeyen birçok kişi o akşam bana yani espriyle mesajlar attılar.
Tabii.
Yani mesela bir büyüğümüz, yani çok da iyi bir Fenerbahçeli, yakın dostum, aile dostum. İlk tanıştığımızda şey derdi ya, ben işte 7-8 3-4 sene evvel, ya ben çok futbolda ilgilenmiyorum falan derdi. Tamam mı? Neyse ya, çok futbolda ilgilenmiyorum falan. Abi bir gün oturuyoruz, onun şirketinde bir alarm devreye girmiş gece yarısı. Beraberiz. Abi alarmı kesmek için şifre söylemesi gerekiyor. Alarm Fenerbahçe abi.
1907.
Ama futbolda ilgilenmiyor.
Ya inanılmaz.
Ya muhteşem bir şey.
Ya mükemmel yani, ya.
Ya o kadar çok.
Yani futbolla ilgilenmiyorum. Oğlunun adı ne? Can Bartu.
Aynen öyle. Yani ona benziyor. Yani o kadar uzun yıllar tabii şampiyon olamadı ki Fenerbahçe. Ya bazı insanlar Fenerbahçeliğini falan gizlemeye çalışıyor yani.
Ertesi gün ben Madu'ya gittim. Bostancı Madu'ya. İbrahim Üzülmez vardı. Şenol Güneş geldi. Sonra Eren Şafak, Mehmet Kulaksoğlu, Recep Çetin. Bayağı böyle sağlam bir ekip. Yemek yedik. İşte keyifli sohbet oldu. O detayları da anlatacağım. O kadar çok o Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne doğru, o yol üzerinde Marmara'ya doğru o kadar çok Fenerbahçe formalı vatandaş, taraftar geçtik, inanamazsın. Hepsi bu anı beklemiş sanki.
Tabii canım, normal.
Hepsi formayla çıkmış. Kadını erkeği, genci yaşlısı, 7'den 70'e. Yani arada ya böyle
doğal
ve
haklı diyorum ama ben Galatasaraylıların bu kadar olumsuz etkilenmesine anlam veremiyorum. Çok, abi çok evet, tamam, okey, bir maç kaybettin. Ama bazı Galatasaray taraftarları o kadar etkilenmiş ki, ya Okan Buruk, Icardi'yi yerden yere vuranları gördüm ya, inanamıyorum ya, siz Icardi kim farkında mısınız ya? 20 yıl falan böyle topçu izleyemezsiniz, öyle yerden yere vurmayın Icardi'yi. Ya Icardi senin o kıyasladığın Gomis'le Momis'le falan bir oyuncular değil ya. Icardi'ye sen top taşıyamadın. Kaldı ki yani adamın da sevgisinin bir sınırı var. Bence Galatasaraylılar dikkat etmeli.
45'te öyle orta sahadan birisini çıkarıp ya da
abi Kerem Demirbay çok kötüydü. Kerem Demirbay'ı alacaktın.
Kerem Aktürkoğlu'nu sola atacaktın. Ya Berkan... Hakim Ziyeş'i forvet arkasına koyup sağa Barış Alper'i koyacaktın. Ya da sağa beke koyacaktın Barış Alper'i. Çünkü rakip 10 kişi abi.
Abi sana bir puan da yatıyor. Ya ne bileyim, orta sahayı güçlendirmek adına Barış'ı
işte... en iyi defans abi... hücum abi bak. Hı? En iyi defans hücum. Sen oyunu önde oynadın
mı? Ben açıkçası Kerem Demirbay'ın kenara gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben olsam Derik Köy'ün de çok kötüydü. Evet, zaten golde büyük bir hatası var. Yani Berkan oyuna girmeliydi bence. Berkan Kutlu. Artı Kerem Aktürkoğlu. Barış'ı da sol beke atardı.
Kerem Aktürkoğlu kime korkak diyor?
Hı?
Kime korkak dedi Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra?
Vallahi herhalde Mert Hakan'adır diye düşünüyorum.
Mert Hakan mı, Okan Buruk mu?
Yok canım. Korkaklar diyor abi.
Ben korkaklar.
Korkak diyor. Okan Hoca eder mi ya?
Hayır, belki o rakip 10 kişi kaldı, neden sen oyuncu değiştirmedin, niye oynatmadın falan. Hayır, sesi düşünüyorum şu anda, bildiğim şey söylemiyorum. Şu anda senin kafana da yattı gelişi benim. Yok bir şeyim. Ya. Yatmadı mı?
Çünkü çok büyük bir öfkeyle söylüyor öfke oraya. Yani.
Romario şey demiş bak, bugün olsaydı 2000'den fazla gol atardım. Oyuncular çok aptal. Benim zamanımda daha teknik ve zekiler demiş Romario.
Katılmıyorum. Sosyal medyanın modunu düşürür de atamazdı. Sosyal medya gerçeği
tabii,
var.
Tabii.
Bence daha bile kötü oyuncu profili çıkabilirdi ortaya.
Romario çok büyük santrafordu yalnız. Çok büyük oyuncuydu abi. İsmail Kartal, 96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız. Buna göre demiş.
Ya şimdi çok tartışılmaz. Yani şey, ismini vermek istemiyorum. Galatasaray'ın efsane bir ismi yıllar evvel
5-6 sene evvel bir sohbette şunu söylemişti ya. Hani bir 15-20 sene evvel sosyal medya çıksaydı.
Tabii.
Ne Hacı, işte ne Fatih Terim.
Şöyle bir şey var ama.
Efsane olamaz.
Ali, şöyle bir şey var. Haklısın, doğru.
Enteresan ama bir olay bazen, abi sosyal
bazen
medya.
Bazen insanlar bazı yerlere, dönemlere ve şekle, o günkü konjektüre biraz evriliyor.
Tabii ki.
İlk zamanlarda çok etkilenir. Mesela diyorlar ya, kardeşim Pele bu zamanda olsaydı hiçbir şey yapamazdı. Pele bu zamanda olsa ona göre idman yerdi. Yani belki o kadar etkili olamazdı ama yine Pele Pele olurdu.
Alışırdı diyorsun.
Alışırdı. Abi, mesela yani o dönemki oyuncular çok etkilenirdi. Evet, sosyal medya daha da çok etkilerdi onları ama alışırlardı. Ona göre basın danışmanları, ona göre frenlemeler, işte sosyal medyaya girmezlerdi falan filan. Mesela İbrahim Üzüm mesela geçen aynısını, senin söylediğin aynısını söyledim. Sen dedim şimdi futbolcu olsaydın dedim, millet de ağız dalaşına giriyordu.
Bir de birinci
en çok Ümit Özat. En çok Ümit Özat.
Tabii.
Ümit Özat herkesle ağız dalaşına girerdi.
Tabii, bir de birinci yıl giderdi. Hem İbrahim Üzülmez hem Ümit Özat.
Ümit Özat.
Ne söyleyeyim?
Ümit Özat gönderirdi. Dayanamıyor abi. Hemen cevap veriyor ve öyle böyle cevap vermiyor yani. Bu arada Antalyaspor'un yeni teknik patronu Alex De Souza, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Allah utandırmasın, inşallah başarılı olur. Yönetime transfer listesini sunmuş. Palmeiras'tan Dudu, São Paulo'dan Lucas Moura, Vasco da Gama'dan Tiquinho Soares, Internacional'dan Ener Valencia, Flamengo'dan Bruno Henrique, Atletico'dan Jemerson, Douglas Costa, Fluminense.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, yeniden beraberiz. Sem Radyo Gol'dem ortak yayın YouTube'da sizlerle birlikteyiz. Ve kupa finali geldi çattı. Fenerbahçe şampiyon olamazsa eğer, tabii ki de çok sevinçliler, mutlular. 10 kişiyle Galatasaray'ı Galatasaray'ın stadında Rams Park'ta yendiler. Ama eğer Galatasaray şampiyon olursa son hafta, Trabzonspor ya da Beşiktaş, kupayı kim alırsa, hangi takım alırsa bu seneyi Fenerbahçe'den daha başarılı geçirecek. Öyle de bir durum var. Şimdi bir hafta sonra bununla konuşacağız.
Tabii.
Eğer,
çok açık ve net.
Eğer Fenerbahçe...
Mert Hakan o kadar mutlu olacak mı acaba? Galatasaray şampiyon oldu, Beşiktaş kupayı aldı.
Mert Hakan kendini kurtardı abi. Şimdi Mert Hakan gitti.
Abi normalde
Galatasaray tribünlerinin bam teliyle oynadı, sinirleriyle oynadı. Maçtan sonra açıklamalar, demeçler. Ondan sonra Ali Koç'la sahada yürümesi vesaire. O kendini kurtardı.
Sözleşmesi de bitiyordu. Hazır.
Tabii. Onu da uzatır.
Bence de.
Az Yıldırım kazanırsa uzatır mı?
Aziz Başkan direkt yollar bence.
Yollar mı diyorsun?
Direkt gönderir bence. Ama benim tahminim, Sayın Ali Koç dönemini etüde ediyorum. Düşünüyorum kafamda. 3 yıllık sözleşme imzalatır. Birinci kaptanı yapmalı bence Mert Hakan'a. İroni yapıyorum. Ya bence Ali Koç döneminin kaptanı Mert Hakan olmalı abi. Hakan Ural da biraz evvel tweet atmış ya, Mert Hakan'la bence Fenerbahçe kulübü süresiz sözleşme imzalamalı. Kulüpte de
süresiz
görev almalı falan. Daha muhteşem, muhteşem kafalar ya.
Akıl tutulması değil mi?
Muhteşem kafalar.
Ya inanılmaz ya.
Harika abi. Muhteşem kafalar. Bence şeye geçelim abi. Kupa finaline
ne olur
geçelim.
Maç?
Yani bugün
ne olur maç?
Türkiye Kupası finali oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor. Muhtemel 11'leri aktaralım mı? Ne diyorsun?
Sen dilersen maçtan devam edelim. Ondan tamam. Sonra.
Vallahi
Olimpiyat Stadı.
Çok
biletler
zor,
tükendi.
Zor bir 90 dakika. Yani bence bu maçın favorisi Abdullah Avcı'dan dolayı sanki %51 Trabzonspor diyorum ben.
Öyle mi diyorsun?
Abdullah Avcı'dan dolayı. Ama Beşiktaş'ın da yani bütün sezona bir özür mahiyetinde taraftarına bir özür borcu var. Yani maksimumla oynaması lazım. Derbideki Fenerbahçe gibi falan oynaması lazım. Azim, istek, hırs anlamında bunu söylüyorum. Yani çok zor 90 dakika. Bence bu maçın favorisi neredeyse yok. Yani bir de şöyle bir şey var. Zaten hani bu takımlar bu sezon istikrarlı bir performans çizemedi. Onur Lig'deki puan durumu gösteriyor. Yani Trabzonspor 64, Beşiktaş 56 puanlı. Yani Trabzonspor 35 puan fark yemiş ligin zirvesindeki Galatasaray'dan. Abi Beşiktaş 43 puan fark yemiş ya.
Şaka gibi değil mi? İnanılmaz.
Ya o yüzden hani hangisi daha iyi bilemiyorum. Hangisi daha favori çözemiyorum.
Abi şöyle, Beşiktaş ben yani sonuçta ligde oynadığı gibi oynamayacak. Son maçlarda oynadığı gibi oynamayacak ama güven veren bir oyun yapısı da yok abi Beşiktaş'ın. İzliyorum yani hakikaten
kötü.
Çok kötü ya. Yani
kötü. Ben sana diyeyim. Yani bence bu maçın favorisi hani kamuoyundaki algıların ötesinde ben Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Ama %51'e 49.
Tabii şimdi Abdullah Avcı final maçlarını, o tek maçlık maçları iyi oynayan bir
abi de teknik daha adam. Tecrübeli. Yani şimdi Serdar Hoca'ya göre çok daha tecrübeli bir isim Abdullah Avcı. Bu maçta nasıl oynaması gerektiğini bilir. Açıkçası belki 90, belki 120, belki penaltılara göre çok daha iyi A, B, C planlarını hazırlamıştır. Teknik adam faktöründen dolayı ben Trabzonspor'u daha önde görüyorum finalde.
Daha önde görüyor diyorsun.
Evet.
Ya Trabzonspor da kötüydü bu sene ya. Yani baktığın zaman yani
abi zaten diyorum ya,
oyun yapısı
hani kötünün iyisi hangisiydi onu seçemem. Çünkü biri 35 puan fark yemiş. Diğeri kaç dedim abi? 43 puan 43. fark yemiş. Yani 43 maç ne demek? 43 puan fark ne demek ya? 3 puanlı sistemde kaç maç yapar abi? 14-15 maç yapar ya. 15 maç.
Kalede Mert, savunmada Svensson, Necip, Koley, Masuaku, orta alanda Musati, Getson, Muçi, sağda Raşisa, solda Semi ve forvette Muleka şeklinde çıkması bekleniyor Beşiktaş'ın. Semih'in son maçlarda performansı biraz düştü. Normal, 18 yaşında bir oyuncu, daha ilk senesi. Tabii oyunda çok fazla yoktu ama skorda her daim vardı. Çok güçlüydü. Ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda çok etkiliydi. Goller buluyordu. Gol atamadığında ya da gol kısırlığı yaşadığı anlarda ve haftalarda oyuna katkısı olmadığı da tabii ön plana çıkınca ya da gözükünce, görününce ciddi eleştiriler de almaya başladı ama bunlar bu süreçte olabilecek şeyler. Ama Semih'e de buradan şu öneride bulunalım, abisi olarak, bir gazeteci olarak biraz daha oyun aklını ve oyun zekasını geliştirmeli. Çok güçlü, kuvvetli, skor anlamında çok iyi. Son vuruşları, final vuruşları gerçekten iyi. Çok iyi vuruyor toplara. Biraz daha sol ayağını geliştirmeli. Tamam, çoğu zaman sağ tarafa doğru gidiyor. Rakibinin soluna, kendi sağına. Zaman zaman da kendi soluna, rakibinin sağına gidip sol ayağıyla da vuruşlarını geliştirmeli. Çünkü ezberlenirse, önlem alınırsa gol atmakta problem yaşayabilir. Servislerde, 2'ye 1'lerde topu ayağına aldığında basit ve doğru oynamasını ileri taşıdığında çok daha iyi yerlere gelecektir. Çünkü Semi gelişirse, üstüne koyarsa hem Beşiktaş hem de milli takım çok önemli bir yıldız kazanabilir. Ama bu oyun ilerisi için orta ve uzun vadede yeterli değil. Tabii ki de 18 yaşındaki bir oyuncuya destek vermek lazım. Onu pamuklara sarmak lazım. Üstüne koyduğu anda yapabilecekleri de ortada aşikar ama biraz daha oyun zekasını geliştirmeli Semi. Muleka oynadığı dönemlerde evet kalite anlamında sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama ve lakin güçlü, kuvvetli, katkıda bulunuyor. Oynamadığı zamanlarda Beşiktaş onu arıyor. Svensson son birkaç maçtır bir kıpırdanma var, iyi oyun var. Kalite anlamında tartışılır ama ciddi anlamda kendisini maçlara iyi hazırlıyor. Necip Koley ikilisi yine stoperde Kole zaman zaman ağır kalıyor ama özellikle hücuma gittiği anlarda duran toplarda çok etkili. Masuaku defansif anlamda hiç beğenmiyorum. Ofansif anlamda iyi. Ayakları iyi. Kalitesi ciddi anlamda iyi ama son maçta yenilen golde, özellikle ikinci golde çok büyük hatası vardı. Rakip 10 metre gerisinden geldi. Topa vurdu. Golü attı. Daha dikkatli olması lazım. Asli görevine defansı iyi yapması lazım. Musati servislerde iyiydi son maçta. Ama Demirege ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu için, çok hareketli olmadığı için, biraz ağır olduğu için sıkıntılar yaratabiliyor. Musati, Getson, Muçi üçlüsü ofansif anlamda iyi olabilir ama defansif anlamda soru işareti maçı, çünkü orta sahalar kazanır. Rashica geçen maçta karşılaşma iyi başlamadı. Rashica'dan tabii ki de onun o temposundan, dribling özelliğinden Beşiktaş yararlanmak istiyor. İnşallah iyi bir maç olur, iyi bir maç geçer. Sen neler söylersin Aylacı?
Yani ya Beşiktaş'ın bir kere,
bu arada bir muhtemel 11'de orta sahada Muçi, Musati, Getson dedim. Hoca Salih, Muçi ve Musati'yi de oynatmış. Getson'u sonradan oyuna da dahil edebilir. Şu anda kafasında soru işareti var. Daha henüz karar vermemiş.
Senin sanki bu formül daha çok kafana yatar. Yani en anti Getsonculardan bir tanesin sen.
Ama şöyle
Getson'u eleştirirsin yani.
Son maçta
abartıldığı kadar iyi bir futbolcu olmadığını düşünüyorsun.
Tabii ki aynen öyle. Son maçta oyuna girdikten sonra fark yarattı ve çok güzel gol attı. Ya bu arada kardeşim, şut çekmek için, bu golü atmak için 39 hafta mı bekledin ya? Yani her maçta 2-3 defa kaleyi düşürmen lazım yani. Bir de dile girdi oyuna, topa iyi vurdu. Şimdi diri olmadığı zaman, çok fazla adam kovaladığı zaman, çok fazla gereksiz koştuğu ve dribling yaptığı zaman final şutlarında ve paslarında bazen güçsüz kalabiliyor. İşte iyi futbolcu, kaliteli futbolcu da eforunu ya da enerjisini doğru kullanan oyuncudur abi. Nerede koşacağını, nerede koşmayacağını da bileceksin. Gereksiz de koşmayacaksın. Mesela Tuncay Şanlı ilk çıktığı zamanlar mesela taça giderdi, kayardı, bu taraftan hoşuna gider ama bazen de gereksiz koşardı. Sonradan o gereksiz koşularını bir kenara bıraktı ve çok önemli bir oyuncu oldu.
Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Uğurcan, defans dörtlüsü Thomas Meunier, Mendy, Dansville, Eren, orta saha Berat, Umut, önlerinde Bardi, kanatlarda Visca, Fontas ve en ileride Onuachu 11'iyle Trabzonspor'un sahaya çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi yani finalde bence Trabzonspor daha önde. Özellikle Abdullah Avcı farkı sebebiyle, faktörü sebebiyle ben Trabzonspor'un açıkçası Beşiktaş'a göre daha ağır bastığını düşünüyorum. Her iki tarafta tabii ki gerçekten unutmak istedikleri, bir daha hatırlamak dahi istemedikleri sezona kupayla veda etmek, kupayla tamamlamak istiyorlar. Bir özür mahiyetinde görüyorlar bu maçı. Ya dilerim ki gollü, keyifli, çekişmeli, rekabet düzeyi yüksek bir maç izleriz. Ya ama biraz önce söylediğim gibi ön plana çıkan, ağır basan, ya favori diyebileceğim bir takım yok ortada.
Yok, sadece
iki takımda
tecrübeli bir teknik adam var Trabzonspor'da.
Ha, kocaman bir hayal kırıklığı iki takımda bu sezon çünkü. Sebebi de bu.
Jean-Niklas Beste önemli bir oyuncu. Hardenay forması giyiyor. Oh. Ve bu oyuncuyla görüşüyor Beşiktaş ve menajeriyle İstanbul'da iki gün önce görüşüldü. Bu oyuncuyla alakalı temaslar devam ediyor, yoğunlaştırıldı. Şimdi transferler de artık önümüzdeki hafta itibariyle bol bol konuşulacak. Bakalım Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuları alacak ve transfer edecek. Bu arada astrolog Duygu Demir, Fenerbahçe İstanbulspor'a kendi evinde mağlup olacak demiş.
Ya bu astrologlar çok,
evet,
meşhur oldu.
Çok meşhur oldu. Fenerbahçe şampiyon olacak diyen astrolog vardı.
Meral Güven.
Evet.
Popüler oldu biliyorsun. Yani çok diretti ve bildi de yani. Ama şunu bildi yani. Fenerbahçe kazanacak dedi biliyorsun kendisi. Orada tebrik etmek lazım.
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin deplasmanda Fenerbahçe kazanacak dedi. Orada haklı çıktı.
Evet.
Yani. Bakalım hangi astrolog haklı çıkacak? Hangisi doğruyu bilecek? Kim şampiyon olacak? Pazar günü göreceğiz açıkçası.
Evet, merakla bekliyoruz.
Bir taraftan da tabii yani şeye de çok az bir süre kaldı. Şampiyonlar Ligi finali de 1 Haziran'da.
O maçtaki dünkü Atalanta Leverkusen maçını izledin mi? Öf.
Gasperini ha? Xabi Alonso bu sezon ilk kez kaybetti galiba,
kez
değil mi?
Abi 35 maç sonra kaybetmiş abi. 35 maç sonra mı? Yok, daha fazla.
Daha fazla.
Daha fazla.
Bundesliga zaten evet, evet, 34
evet.
oynuyor.
Evet evet. İnanılmaz. Ve sol kanattaki oyuncunun adı neydi? O hatta daha önce Sergen Yalçın'ın da listesindeydi o oyuncu. Hmm. İstemişti tabi.
Şeydeki mi? Atalanta'da mı yoksa?
Atalanta. Abi hat-trick yaptı Lukman.
Ha Lukman işte. Zaten Lukman. Bir şey söyleyeceğim. Lukman Başakşehir'e mi 3 gol atmıştı bir dakika Lukman ya? Ya da Adana Demirspor'a mı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Bilmiyorum abi? Ama dün ya UEFA Avrupa Ligi finalinde 3 tane atıyorsun abi. Hat-trick yapıyorsun ya. İnanılmaz bir olay değil mi abi?
Çok büyük olay.
Maça damga vuruyorsun. Bütün attığın goller birbirinden güzel ya. Yani ilk gol arkadan geliyorsun. Ayak içi, sol ayak içiyle vuruyorsun. Sağ bekin önünde. İkinci gol. Topu alıyorsun. Rakibin üstüne gidiyorsun. Bacak arasını salıyorsun. Sonra sağ ayak içiyle darbeli topa vuruyorsun, uzak köşeye yanağlara vuruyorsun topu, kaleci uzanıyor ama zaten uzanması, topu alması, çelmesi mümkün değil, o kadar sert ve darbeli vuruyorsun, şiddetli. Üçüncü gol, makas yapıyorsun, sol ayağını alıyorsun 90'a, uzak köşeye vuruyorsun falan, muazzam goller ya. Bak, teknik,
hepsi birbirine,
kalite, güç, dayanıklılık, her şey var gollerde. Ve rahatlık.
Tabii.
O kadar özgüven, rahat ne abi, özgüven o inanılmaz. Müthiş. Lukman bundan sonraki senelerde muhtemelen İngiltere Premier Lig'de görürüz abi.
Tabii canım. Yüzde.
Şimdi Barcelona çok o paraları vermez mali krizde. Real Madrid'de zaten orada
gerek yok.
Mbappe var. Şimdi
Vinicius sene, var.
Vinicius var. Rodrigo var. Zaten Kroos'la Modric gidiyor. Arda Güler'imiz var. Her maçta goller atıyor. Artık 1-1 değil 2-2 atmaya başladı abi.
Tabii tabii, harika.
Arda gider.
Çok olacak yani.
İnanılmaz değil mi?
Hayır, bir de şey, ne diyorsun?
Mbappe ya, demiş ya bu hafta.
Çok büyük
konuş. Onda demiş her oyuncuda olmayan özel şeyler var
ayrı,
demiş.
Ayrı bir şey var diyor. Bir de asıl güzel olay, Ancelotti'nin torunları
tabii tabii
Arda Güler forması giyiyor abi ya.
Ve Masopas soruyorlar.
Büyük, çok müthiş bir olay.
Daha yani. Önce Vinicius'un formasını giyiyorlardı, artık Arda Güler'i giyiyorlar ve seviyorlar. Bundan önce daha fazla şans vermediğine pişman mısın? Bununla alakalı serzenişte bulunuyorlar mı diyor. Gülüyor.
Çok güzel bir olay.
Onda diyor doğuştan gelen bir gol atma yeteneği var. Futbol topu ona aşık diyor abi. İnanılmaz bir cümle değil mi ya?
Ve bunu Carlo Ancelotti söylüyor tabii, abi tabii. Ya. Çok büyük bir olay
ve
ya.
Nasıl seviyorlar Arda'yı. Herkes giriyor, öpüyor, kokluyor, sarılıyor, sarmaş dolaş falan. Gollerden sonra rahat böyle elini kalbine götürüyor. Bir eli böyle yukarıda falan. Yani ve o gol sevincini başkaları da yapmaya başladı.
Tabii tabii. Aynen.
Abi hep derim ya. Fenerbahçe'de 50 maç oynayıp 40 gol atacağına Real Madrid'de 5 maç oynayıp 3 gol atar abi.
Bir de bir yılda
ya da Beşiktaş ya da Galatasaray'da fark etmez.
1-2 yılda 5 kupa 10 kupa al Real'de.
Tabii tabii. Adam şimdi lig şampiyonu oldu. Kupa aldı.
Şampiyonlar
bir de
Şampiyonlar Ligi'ni kupası
var. Ya inanılır gibi değil. Bak 30 yaşına kadar kalırsa 30-35 kupayla bitirebilir abi kariyeri.
Tabii canım. 18'de de.
Tabii 18'de
12
tabii.
Yıl.
Tabii.
Her sezon 4 kupa alsa 48 kupa, 30'unu alır Real Madrid zaten bunların. 48 kupanın.
Tabii.
850 kupanın 30'unu zaten Real Madrid alır abi.
Ve Şampiyonlar Ligi kupası alırsa düşünsene abi kariyere. Ne var?
Alacak zaten de.
İnşallah.
Ellerinde kalkması yani. Falan belli, çok belli, daha ayrı olur ya.
Belli olmaz ya, o işler belli olmaz.
Alır.
Belli olmaz.
Ya yener Real Madrid
Dortmund'u. Atalanta Leverkusen maçından önce.
Ben Atalanta'nın daha favori olduğunu düşünüyorum.
Öyle mi?
Gerçekten maçtan önce bunu düşünüyordum. Abi çünkü Atalanta hücum geçişleri, 3. bölgedeki etkinlik, Gasperini yıllardır bu takımı aynı futbolu oynatıyor abi. Kolay değil yani. Hani ben Leverkusen kesin alır kupayı demiyordum. Açık söyleyeyim. Ama Dortmund, Real Madrid. Abi Real Madrid bir kültür abi. Real Madrid bir, yani dünyanın en büyük kulübü abi Real Madrid. Yani o yüzden ben orada hani futbolun sürprizlerinin yaşanabileceğini düşünmüyorum ben Dortmund Real Madrid maçında.
Yalnız Messi'nin ne kadar büyük futbolcu olduğunu şimdi daha çok anlıyorsun değil mi?
Tabii canım.
Adam Barcelona'dan bir gitti abi. Real Madrid hegemonyasını kurdu. Abi koskoca Real Madrid tek hem başına mücadele ediyormuş adam ya.
El Clasico'nun keyfi yok ya.
Abi adam Real Madrid'in bütün maçlarında gol atıyordu ya. Ve öyle böyle goller atmıyordu abi. Yani
abi hepsi... Real Madrid maçları da keyifliydi. Bir de ilk çıktığı zamanlar Messi Chelsea eşleşmeleri, Messi Mourinho eşleşmeleri de çok kusursuz oluyordu. Üst üste 2-3 sene izledik ya, Barcelona Chelsea sürekli eşleşiyorlar.
Tabii inanılmazdı.
Mourinho kafayı takmıştı ona ya. Tabii. Çok güzel yıllardı.
Ama ben. Şimdi röportajlarda Messi ile alakalı inanılmaz şeyler söylüyor. Hatta Dünya Kupası'ndan önce şey demişti. Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olması için Dünya Kupası'na ihtiyacı yok demişti.
Tabii.
Çok önemli bir cümle abi.
Abi zaten ya Mourinho çok olağanüstü bir adam ya. Keşke gelse Türkiye'ye. İsterim ben bu arada.
Tabii.
Ya, muhteşem olur ya. Stres. Ben stres var mı üzerinde sorusuna efsanedir yani. Aç izle. Stres mi diyor? Stres bende yok diyor. 24 saatin 17 saat çalışan işçisinde stres olur diyor. Asıl stresi onlara sorun diyor. Abi adamların bakış açısı falan muhteşem ya. Belki biraz kalite katar bize.
Keşke, ama işte sabretmek ve dayanmak lazım abi.
Tabii.
Sabredemeyeceğin için Mourinho'yu da daha burada önce kariyerini bitirirler burada. Yani
sene kaçtı artık? 2006 ya da 2007 idi işte. Galatasaray Dortmund'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştü. Almanya'daki maçta UEFA'nın düzenlediği basın toplantısı meslek şey arkadaşlarımızdan bir tanesi gazeteci kulübe şeyi sordu işte. Hani Almanya'da çok Türk var. Sizin ileride Türkiye'de çalışmak gibi bir hedefiniz ya da düşünceniz var mı? Adam o kadar iyi olayı çözmüş ki Jürgen Klopp. Düşün 18 sene önce falan bu yanıtı verdi. Türkiye'ye gelirsem dedi beni dedi kovarlar dedi.
Tabii.
O yüzden gelmem.
Peki dedi. Guardiola'nın Klopp'la alakalı açıklamaları için neler söyleyeceksin? Boston
muhteşem abi, çok şık.
Onu çok özleyeceğim diyor. O benim diyor
kalite ya.
Yükselmemde ya da bu kadar başarılı olmamdaki en büyük etken beni çok itti diyor.
Çünkü olduğu daha için iyisini diyor, yapmak o, için evet, diri o, tutuyorlar evet, birbirlerini evet, abi.
Aynen öyle.
Ya muhteşem işte kalite abi. Olay bu.
Ya şey de öyle, yalandan da konuşmuyor ya, böyle duygusallaştı, gözleri falan doldu yani.
Yani mesela hep, ama ben yıllarda söylediğim için belki seninle de söylemiştim. Yani Guardiola kulüp tartışmalarında ben hep Ancelotti diyordum. O yüzden rahatım bak.
Öyle mi diyorsun?
Hala da rahatım. Abi o şey Ancelotti, hani Guardiola kulüp okey. Ancelotti bir numara. Yukarıda abi. Babalar burada. Gençler. O Godfather.
Ama Guardiola bıraktığı zaman Ancelotti'den çok daha fazla kupası alır.
Abi Godfather abi Ancelotti. Her yerde yaptı abi.
Değil mi?
Her yerde yaptı.
Her yerde yaptı. Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de Üç Büyükler programında sizlerle yeniden beraber olduk. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 12 ile 14 arası tüm gelişmeleri, haberleri, detayları, istihbaratları, yorumları sizlere aktardık, sizlerle paylaştık. Ali Naci Küçük, İlfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. İnşallah Allah izin verirse gelecek perşembe yeniden karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyoruz.
Üç Büyükler sona erdi.